Evet.
Evet.
Bu arada kahve nerede?
Kahve bitti abi. İçtik ya.
Abi 2 saat önce bir Türk kahvesi içtik.
2 saat.
Bir saat. Biraz daha
Gel
fazla.
şunu ortasını
45
bulalım.
dakika.
7.000 lira vereyim.
Yarım saat önce.
Param hazır. Param hazır geliyorum.
Hoş
Motor
geldin
hazırlı.
sevgili Eşref.
Hoş geldin sevgili Gökhan Ataman. Ne
Bu arada benim
haber?
bir sahibinden maceram daha var. Onu da anlatırım programın içinde bir arada.
Sahibinden macerası ya.
Sahibinden.com maceram var. Hoş geldin bu arada, evet.
Hoş bulduk. Bu arada sahibinden bir de Letgo var. Onun şeyi çok güzel ya.
Letgo daha pratik kullanımlı bildiğim kadarıyla. Ben çünkü Letgo'da da satmaya çalıştım motoru. Ama
Yani.
sahibinden de gitti.
Letgo'nun amblemi ne derler ona? Şeyi.
Bırak
Dizaynı çok
gitsin.
hoşuma gidiyor.
Bırak gitsin.
Ya hem öyle
Unut artık diye.
sıktı mı canını, sıktı
Evet yine
mı?
ne çaldık Eşef?
Ne çaldık abi?
AC/DC'den Thunderstruck.
Thunderstruck yani
Struck.
çarpmış.
Çarpmış. Dinamo Kiev'in
Dinamo
Beşiktaş'ı
Kiev.
çarptığı
Evet.
gibi.
6-0 bitmesine büyük şeyler
En çok ne
yaptınız.
ağrıma gitti biliyor musun?
He.
Ulan takım kalmış 9 kişi.
Ha.
4-0 ve hiçbir iddiası yok Dinamo Kiev'in. İpneler hala böyle akbaba gibi üşüyorlar kaleyi. 6 olsun 7 olsun. Ben bir ara akşam sonunda söyledim ya o şeyde yazıştık ya. Normalde maç biter ümidini kaybedersin kapatırsın. Ya yatarsın ya başka bir şey geçersin ya. Abi 6-0'dan sonra oturdum heyecanla daha gol yemeyeyim diye izledim maçı. Korku
Abi
filmi oldu resmen yani.
çok fena
Ama İbniler de
doğru.
hiç affetmediler ya.
Hiç.
Yani insanlar der iddiam yok. Karşıdaki bir dost komşu sayılacak bir ülkenin takımı. Hadi bırakalım onlar da
Komşu da
futbolcu.
nasıl komşu abi? Bir
Biz
erkekler
de onların
gelmiş
karılarını
komşu.
sikiyoruz eyvallah
Çok, ay çok ayıp.
da. Evet zaten maça gidenlerin bir kısmı maça girmedi zaten biliyorum onu da. Abi meslektaşın orada öyle bir şey var etik var yani meslektaşın futbolcu futbolcu. Yani meslektaşına saygı bırak 4'te 5'te bırak yani avraj aramıyorsun falan ne oluyor arkadaş yani.
Yani
En çok o ağrıma gitti benim.
futbol takımı handbol takımına 10 tane de atsa olur ama futbol takımına
Abi
atmamalı
atmalı eşit şartlarda atmalı. Eşit şartta değilsin. Misafir gelmiş kendisi senin sağında 9 kişi kalmış yıkılmış falan 4-0 bırak abi bırak.
Abi en manidar şeylerden bir tanesi maçla ilgili Recep Tayyip Erdoğan demiş ki tüm Türk halkını Beşiktaş Kalesi'nin önüne dizilmeye davet ediyorum.
Defansa çağırıyor.
Defansa
Hani bir
çağırıyorum.
geyik vardır ya Allah'ını seven defansa gelsin diye.
Yani o çareye uyulsaydı bence 5'te kalabilirdi.
Halı sahalar da olur ya. Evet, geçen hafta nasıl geçti?
Geçen hafta gayet güzel geçti. Tam bir hafta boyunda bir hafta.
Güzeli tanımla.
Güzel, hoş. Yani işte takip ettik. Doları takip ettik
Doları
abi.
takip ettik değil
Evet.
mi?
Dolar çok güzel
Biz programı
maceralar
girerken
yaşadı.
acaba dedik AC/DC'den Thunderstruck yerine Money Talks mu çalsak?
Money
Ama dedik o
Talks.
kadar şey yapmayalım. Yani Thunderstruck daha şey geldi. Tempolu bir giriş yapalım dedik ama sonra da yine bu dolara euroya bağladık.
Tabii.
Dolar bugün düşüyormuş ama.
Abi işte çarşamba günüydü. Hatta salı akşamı bir düşmeye başladı. Çarşamba düştü. Bir de şey var. Diyorlar ki bu 14'te yine Fed açıklama yapacak hani. Ondan sonra biraz daha düşebilir falan diyorlar. Abi
Abi.
çok geyik oluyor. Mesela şey de var. Ayın birinde millet maaş alıyor. Gidiyor dolar satın alıyor falan.
Hı.
Ondan sonra o yükseltiyor. Ayın 15'inde de böyle bir şey olabiliyor. Dolayısıyla ayın hani başı ve ortasından sonraki süreçlerde düşebilir falan. Tabii ne kadar bilimsel
Ya
bakmak
bilimsel
lazım.
bir gerçeği şey olabilir. Bir payı olabilir de benim kuzenim ve eşi ekonomist ikisi de üst düzey bir yerlerde çalışıyorlar ayrı ayrı şirketlerde. Onlarla konuşma fırsatım oldu. Ya bu teknik bir bilgi ama yani ben duyduğumu söylüyorum. Faiz arttırması kesin gerekiyor diyorlar Türkiye'nin. Hem de 3-4 puan
Evet,
birden.
evet.
Ama faiz arttırdığı zaman da ekonomi durum noktasına gelecek birçok şirket batacak. İnşaat
Evet.
sektörleri şirketleri dahil. Çünkü bunlar kredi kullanıyorlar, ticari kredilerle dönüyorlar falan. Ve piyasa duracak. Bunun böyle bir şeyi var, eksisi var. Ama faiz arttırmadığın zaman da döviz yukarı doğru yükselmeye devam edecek diyorlar. Ama son bir iki gündür düşüyor. Niye düşüyor onu da bilmiyorum yani. Sonuçta çok anladığım şeyler değil. Biz bekleyip göreceğiz yani her şekilde top bizim kaleye giriyor kesin.
Ya bunu şey de ele aldı. Eski ihtiyar heyeti yeni
Blender.
biraderler onlar da ele aldı. Ya şey bir kere orada hoş bir şeye de değindiler. Gerçi hep hoş şeylere değiniyorlar da bir tanesi benim dikkatimi çekti. Mesela biz habire şey yapıyoruz ya işte kredi değerlendirme şirketleri var. Standard &
Evet,
Poor's,
evet.
Moody's falan. Herifler puan kırıyor. Ey Moody's falan diye tamam.
Abi yemin ediyorum bakkal yönetir gibi devlet yönetiyoruz biz
abi
yani.
Kesinlikle.
Bakkala şey gelir, toptancı gelir, mal verecek olur. İstemiyorum senin malını. Git dersin, kovalarsın.
Tabii.
Tamam mı? Pazarlık yaparsın, o gün kapatırsın, dükkanı açmasın. Bakkal yönetir gibi ülke yönetiliyor. Buna da şahit olduk.
Abi orada komik olan esas şu.
Ey Moody's sen de kimsin?
Ha, sen de kimsin diyorsun.
Çok komik lan.
Hani orada da onu işlediler. Hakikaten o Moody's sana yapmıyor ki o puantajı. Buraya gelecek yatırımcıya yapıyor abi.
Ya sana puan veriyor ama.
Sana puan veriyor da senin için vermiyor. Yatırımcı
Tabii
için
ki,
veriyor.
tabii ki,
O
tabii
zaman ne
ki.
oluyor? Abi Hyundai fabrikası açılacaktı kaç sene evvel.
Abi bir dakika.
Gelmedi mesela
Doğru. Yani senin
Türkiye'ye.
söylediğin o puan
Ha.
değerlendirme önemli. Orada doğru
Tabii önemli
söylüyorsun.
abi. Sen bir takım kriterlere göre
Tabii
hareket
ki. Abi şöyle
ediyorsun.
düşün. Sen en basit otele gidiyorsun. Tatile gideceksin. Hiçbir yere bakmasan Booking.com'daki puanlara bakarsın,
Evet
değil mi?
abi.
Her zaman belirleyici değildir ama bakarsın yine de.
Ki bu yatırımcı abi.
Tabii.
Yatırımcı bakmaz mı
Bir
herif?
şey alacaksın yani, araba alacaksın, başka bir şey alacaksın, forumları okursun. Güvenlik testleri vardır mesela. Ben şey alırken, kask alırken mesela çok genel geçer bir test vardır. Sharp diye bir kuruluş. Ve piyasada bulabileceğin birçok kaska birden beşe kadar değerlendirme yapar güvenlik açısından. Tamam mı?
Bunu söyleyince aklıma şey geldi.
Ve şey
Lafını böldüm,
yaparlar.
söylesen.
Ve ben mesela kask alırken baktım ona. Bak,
Tabii.
isterseniz bakıyorsun.
Tabii.
Ve yani 4 yıldızdan aşağıya 3'e belki iniyorsun da 3'ten aşağı inmiyorsun. 1-2 verdi. Ha, ona da piyasada diye karşılığı var da. Sonuçta her mal alımında o malı değerlendiren yani bilinçli alıcı buna bakıyor. Dolayısıyla yatırımcı da bakıyor yani.
Evet abi bakmaz mı? Kas deyince ben şu hikayemi anlatmış mıydım? Bundan 10 küsür sene önce Beşiktaş'ta ben bir motor almıştım.
Kask deyince hikaye bekliyoruz.
Abi
Kafayı aşağı bastırmayacağız
kasta
değil mi
yok. Kasta
bu sefer? Yok.
abi
Sanki gayet doğal bir şey. Yok, bastırmayacağız. Buyur.
ya bu sefer bastırmış. Canım istemiyor. Ondan sonra
Başım ağrıyor.
her gün baklava yenmez.
Başım ağrıyor. Bugün çok stresli bir gün geçirdim.
Başım ağrıyor. Ondan sonra yoksa direkt bastırdım. Hiç sorun değil.
Neyse sen gir Beşiktaş'ta.
Abi Beşiktaş'ta kask alacağım. Kaskı da tabii kendimize değil polisi alıyoruz. Çünkü polis kasksız bindirmiyor. Abi gittim ben dedim en ucuz hangisi 25 lira şu
İşte
dediler.
o yanlış işte.
Doğru şimdi aldım ben onu. Mahallede bir çocuk var o da motorcu. Dedim baksana şuna nasıl bir kask. Abi dedi bunu takmaman daha güvenli olur dedi senin için. Çünkü dedi bu kırılır ve kafana batar bu kask dedi yani.
Abi
Bırak
şöyle bak.
korumayı kırılıp böyle cam gibi saplanır
Abi çok doğru bak, ben bir YouTube'da işte kask alacağınız zaman böyle şeyleri, testlere bakıyordum. Herifin biri çok çok basit bir test yapmış. Diyor ki bakın size çok basit bir test yapıyorum
Yani.
diyor. Çin malı kask almış. Bir de kendi normal 2-3 yıldır kullandığı iyi marka almış ama artık onun raf ömrü olduğu için 2-3 yıl sonra kaskı ya atıyor ya rafa kaldırıyor hatır olarak.
Nasıl yani kask
İçindeki işte fiber sertleşiyor, içindeki
öyle
yumuşak bir
mi?
tatlı.
Ha
Yani
kastedin 3-5 senedir değiştirmek mi gerekir?
tabii. Yani
Amma
sen
tuzlu
kaskın
iş lan bu
Cillop
motor.
gibi deyip böyle onu 10 sene
Ya
kullanma.
hadi canım.
Onun ekonomik ömrü bitiyor. Tamam mı?
Allah
Ya güvenli olmakla çıkıyor artık o. Ya
Allah.
içindeki yumuşak dolgu sertleşiyor, koruma özelliğini kaybediyor, işte fiberi atıyor falan. Adam abi yeni aldı, sıfır şey, kendi kaskını aldı. 1,5 metre yüksekten attı, tamam mı, yere.
Ha.
Beton yüzeye. Çat etti. Çizildi mizildi falan ama çatlak olmadı. Abi Çin malı kaskı aldı. 1,5 metreden attı. Yumurta gibi kırıldı kask yani.
Daha
Aynen.
orada kırılıyor.
Evet abi 1,5 metreden attı. Dolayısıyla mesela
Ya
şöyle
kaza yapmana gerek yok. Elinden düşür gitti
elinden
zaten.
düşür. Zaten mesela şöyle bir şey denilir. Yani sen kaskı aldın. Atıyorum 1-2 metre mesafeden düşürdün. Kaska çatlak olmasın bile o kaskı artık kullanma derler. Tamam mı?
Hadi
Tabii
canım.
%100 güvenlik istiyorsan bu böyle. Ki
Ulan
onun
amma şeymiş bu. Abi
tabii.
seni atıyorum 60-70 ile çarptığında koruyacak alet 1,5 metrede nasıl çatlayabilir ya?
Ha, çatlamıyor zaten. Ama çatlayabilir, atıyorum özelliğini yitirmeye başlar. Dolayısıyla seni koruması gereken kadar korumaz diyor. Sonuçta bir darbe alıyor yine ya. Tamam mı?
Ne
Yani
bileyim ben
ha, ben
ya.
yine düşürsem ben kullanırım çatlak yoksa da. Bunu diyen tabii şeyler de var. Yani %100 güvenlik bekliyorsa. Ama şu da var tabii. 60-70 km hızla bir yere vurursan kask seni ne kadar korur orası belli değil tabii.
Ya evet tabii ki
Yani
canım.
belli bir hızın üzerinde seni yani full kıyafetli de olsan belli bir hızın üzerinde gidersin yani.
Belli hız deyince aklıma geldi. Mati demiş ya geçen dünya 30 kilometre hızla dönüyor diye. Sen şimdi mesela onun aksi istikametinde 30'la koşsan ki koşulur 30'la.
30'da koşulur mu sence?
Koşulur tabii lan 30 nedir ki?
30'da ne kadar hızlı süre koşabilirsin?
Gel koşalım deneyelim.
30 saniye koşamazsın.
Programdan sonra deneyelim. Neyse 30'la koşsan Demek ki güneş hiç batmayacak. Hep aynı yerde duracak. Senin için. Olabilir mi? Teorik olarak olur.
Benim için olmaz. Senin için olabilir.
Ben programdan sonra direkt başlıyorum abi.
Neyse biz yine Türkiye'de de iyi pizzalar yapılıyor kıvamına gelmeden şarkı girelim.
Bir de bu kadar dolar dedik. Ben bir kampanya başlatmak istiyorum sevgili Gökhan.
Dolarınızı Ataman. Bozdurun.
100 dolar bozdurup makbuzunu bize getirene bu programı bedavaya verelim. Bedava dinlesinler bunu. 100 dolara.
Zaten bedava dinlemiyorlar mı?
Olsun. Makbuzu göreceğim ben. Makbuzu bir göreyim. Makbuzu göreyim. Böyle böyle doları düşüreceğiz. Bu arada Kılıçdaroğlu şey dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte Kuvvet Türk mü atmayayım işte öyle bir bankada 200 bin doları varmış. Onu bozdurdu mu acaba diye sormuş. Onun cevabı gelmedi bilmiyorum.
Abi güzel soru.
Cevabını bekliyoruz. Evet. Peki girelim ne parça ver oradan bakayım. Abi, hazır masa üstündeki parçalardan.
Pink Floyd'i çalmadık.
Pink Floyd hiç çalmadık. Çok da severiz ya Pink Floyd.
Evet yani çok eskilere gitmedik ki çok böyle naftalin kokmasın.
Pink Floyd'un adının nereden geldiğini biliyor musun?
Yani. Floyd Anderson'la Pink diye bir adam. Onlar evet, isimlerini birleştiriyorlar.
Şey,
grup kurulurken stüdyonun duvarında iki tane şey var. Afiş var. Ha. Birisi Floyd Anderson biri de bir şey Pink. Onların baş bir şeylerini alıp isimlerinin birer parçasını Pink Floyd yapıyorlar. Güzel de bir isim oluyor.
Müslüm Gürses'te Ferdi Tayfur olsa o duvarda demek ki.
Ferdi Gürses olacak.
Ferdi Gürses. Koskoca grup Ferdi Gürses.
Ben demiştim sana şarkı girelim bir dakika önce.
Girelim ama çok geç. Bu soruyu yaptık
bile. Bu şarkı... Sayın dinleyen biz zamanında girince böyle şey oluyor. Alamam. Yazdığımı yeniden yazamam. Biz zamanla şarkı girince böyle oluyor. Kusurumuza bakmayın. Şimdi şarkıyı giriyoruz.
Rahatlayacağız. Evet. Bir dakika ne giriyoruz Pink Floyd?
Pink Floyd'den Learning to Fly.
Abi çok güzel. Bu 80'lerde
evet.
Televizyonda çok çıkardık.
Roger Waters olmadan birleştiklerinde. Roger Waters dönmedi ya gruba. Bunlar 3 kişi. Rick Wright, Richard Wright, Nick Mason ve David Gilmour tekrar bir araya geldiler. Roger Waters dönmedi.
Roger Waters tek başına iyi albümler yaptı ama. Bence yaptı.
Tartışılır. Radio Chaos falan çok güzeldir.
Radio Chaos
ama ondan
güzel.
Sonra son dönem sürekli
Radio
Pink Floyd envanterinden yürüyor son dönemde.
Şeyde David Gilmour da çok aheste ilginç bir düzlemde yürüdü. Mesela On An Island dinlemişsindir mutlaka.
Dinledim zaten. Acayip David yani. Gilmour mesela o Pink Floyd'u da dinle. O böyle huzur bulduğun böyle akıp giden soloları hep David Gilmour'undur. O yazmıştır, o çalmıştır o soloları.
Tabii.
Yani grubun dingin tarafıdır.
Aynen.
Evet neyse girelim.
Hadi girelim.
Pink Floyd. Bu arada yalnız şarkı arasında şu kahve gelsin rica ediyorum.
Ulan kıraathane mi burası oğlum yapacağız?
Kuru üzüme verdim şeker komasına gireceğim. Kuru üzüm. Şimdi rica ediyorum bir Nescafe.
Kuru üzüm kutu. Nescafe var. Filtre kahve var. Bir de cezvede otomatik yaptığımız Türk kahvesi var ki. İçtik. Elde yapsan o kadar köpük çıkmıyor.
Abi yani. Nescafe içinde çok az süt istiyorum mümkün
süt.
Mü?
Süt. Günlük
ama böyle mesela sen? Şey demiyorum non-fat milk. Non-fat ben mesela Starbucks'a falan girerim tamam ismi okuyamam artık. O tür böyle kahve fast food kahve yapan yerlere. Önümde veya arkamda öyle bir şey isteyen olduğu zaman böyle ağzına vurasım geliyor. Non-fat milk with bilmem ne sugar falan.
Diye, bir de şey orada karton bardağın üzerine isim yazmak için adınızı diyorlar ya. Ben bir iki kere hani adım öyle olsa nasıl olur diye Jack, Jimmy falan dedim. Çok güzel oluyor lan. Jim, Bay Jimmy falan diye anons ediyorlar. Gidiyorsun kahvede Jimmy yazıyor.
Benim bir arkadaşım var adı Gazez. Daha adını düzgün yazdıramadı.
Herhalde.
Bak Lazez yazıldı, Leziz yazıldı.
Abi Gazez değilsin.
Ben yemin ediyorum şeye gittik Berlin'e. Sen Berlin'e gelmiş miydin?
Berlin'e ben ayrıyeten gittim.
Sen yoktun.
Sizin gittiğiniz yerleri ben tek başıma burada da bulunmuşlar falan diye bir İz TV'de
Berlin'de,
belgesel yaptım.
Çok ünlü bir meydan var. Kentin giriş kapısında oldu. Oradaki Starbucks'ta ismimi söyledim ve tek harf hatayla yazdılar. Mesela
oha.
Ö yazmadı, O yazdı ama Gokan yazdı mesela. H koymadı.
Ulan bunu ÖS beceremiyor. Ya, ben Anadolu sesini kazandım.
Berlin'de Starbucks'a yazdılar. Neyse.
Biz şu şarkıya yazmışlar. Girelim. Benim... Dur bir dakika bunu konuşalım.
Peki. Pink Floyd Learning to Fly. Hikayeyi bir anlatsana. İsim hikayesini onu anlatacaktın sen.
Ha, değil mi? Animals. Tabii anlatayım, hemen anlatırım. Bu sabah dün sabah Açık Radyo'da Pink Floyd'un Animals albümünün 40. yılı diye kutladılar.
Bu arada sözünü kestim. Sen dinleyen girdiğimiz hikaye hikayesi değil. Pink Floyd isim hikayesi değil.
Değil.
Pink Floyd'la ilgili başka bir hikaye. Biz bunu konuştuk, ilginç geldi, paylaşalım dedik. Buyur.
Onu zaten şimdi ilerleyen dakikalarda anlayacaklar onlar. Neyin hikayesi olduğunu.
Buyur.
Abi Animals, biliyorsun George Orwell'in meşhur kitabı var. Biliyor musun?
Bileli anlatır gibi anlat sen.
1984 var.
Bu arada sözünü kestim, kahvemiz de geldi. Az sütlü.
Evet geldi.
Güzel
abi.
Kahvemiz de geldi.
Parça arasında kahve yaptık
oğlum. Buyurun.
Ondan sonra... Burada işte bir de hayvanlar çiftliği vardır, onun meşhur zaten. En meşhur iki kitabı.
Animal Farm.
Ondan sonra abi bu aslında bir hikaye. George Orwell orada Stalinizmi yeriyor. Fakat Pink Floyd Animals albümünde yeriyor. Kapitalizmi yeriyor. Ondan sonra zaten Stalinizmin yerilecek taraflarıyla kapitalizmin yerilecek tarafları da baya benzer. Mesela orada işte sembolizasyon var, biliyorsun. Mesela domuzlar politikacıları temsil ediyor. Köpekler polisleri temsil ediyor. Koyunlar da normal
halkı. Tabii. Orada var. Hmm. Her şey bir sembol dediğin gibi.
Evet, çok hoş. Ondan sonra George Orwell tabii zamanın çok ilerisinde bir
Pig diye bir şarkı
şey.
var halinde. Pigs, domuzlar.
Pigs,
yani.
Evet. Bu şey konsept için bak bu Pink Floyd'u önemli yapan hususlardan biri de bu hoca. Albüm kapağı için bunun biliyorsunuz çok güzel bir albüm kapağı var. Bir de albüm kapağı şöyle önemli sevgili Gökhan Ataman. Hani bir CD veya kasette bunu çok hissetmeyebilirsin ama büyütüldüğü zaman aynı resim.
Plak. Zaten onlar plak. O kapağı da zaten plak kapağı olarak yapılıyor
plak
zaten.
Plak kapağı olacak.
Yani o resim daha büyük ölçekteymiş gibi düşünülüyordu, detaylandırılıyordu. Aha. Tabii.
Çünkü sen mesela bu Animals'ın kasette
kaset... birçok şey görmezsin.
Görmüyorsun. Tabii. Kadar kalır.
Bravo.
Ondan sonra...
Ne kadar? Leblebi kadar.
Sen Ukraynalıları yedirirken iyiydi. 6-0 koydular diye.
Ama çok acı koydular abi. Ne
abi
yapayım?
Çok kanama acı koydular. Ya.
Ağır kanama dokundu abi. 7 olmasın diye maç izledim abi. 7 olmasın diye maç izledim ya.
George Orwell üzerine felsefe falan konuşuyorduk. 6-0'a geldi dağıldık yine.
Acı koydular. Buyur
çok
kardeşim.
Acı koydular abi.
Buyur kardeşim. Devam.
Ondan sonra. Abi şey diyor bu. İşte bu müthiş bir bina var. Sen bunu görmüşsün. Ben görmedim.
Evet evet.
Ondan sonra ne bu elektrik santrali midir? Nedir bu bina?
Enerji yani, santrali.
Dört bacalı. Çok hakikaten ben bunu mesela resim zannediyordum.
Gerçek.
Ha gerçekmiş bu. Ben çizim zannediyordum.
Thames Nehri kenarında bir bina.
Ondan sonra
şu
dört tane bacası
var. Şu an farklı fonksiyonlar
için
kullanılıyor.
Evet ben biraz araştırdım. Apple firması falan istemiş. Modern işte şehir müzesi. Urban falan zartsurt. Urban körbun olsun istenmiş. Ivır kıvır. Neyse önemli tarafı şu. Roger Waters profesyonel bir şirketle anlaşıyor. Düşün 77'de. Diyor ki ben bir albüm kapağı düşünüyorum. Aha burada olacak.
Abi bak o adam sözünü kestim. Ha. Unutma. O adam her anlamda yaratıcı olduğu için bunu zorluyor. Anladın mı? Yani bu adam bu işi konsept olarak düşünüyor. Yani sözü, müziği, kapağı falan. Dolayısıyla tabii. Kapaktan da bir şey esirgemiyor yani yaratıcılığını.
Tabii.
Buyur.
Ama o da dünkü önceki günkü maçı seyretse 6-0'ı o da şey derdi yani. O halan derdi.
Aşklar Bodrum'da yaşanıyor güzelim.
Aşklar Bodrum'da yaşanıyor güzelim.
Buyur.
Ondan sonra abi hakikaten bir sanat eseri bu binaya. Yani beni çok etkiledi.
Kesinlikle. Dehşet.
Ha.
Çok acayip.
Gerçek olduğunu öğrenince iyice vuruldum. Burada işte çok küçük gözüken fakat plakta tabii daha iyi idrak ediliyor. Bu kadar anlattıktan sonra herhalde eşek değil dinleyicilerimiz bir bakar buna ondan sonra.
Abi,
alo size söylüyorum.
Dinleyicileri eşek demeyelim.
Ha, ondan sonra değiller dedi. Değil şey değiller. Se bakar bakmayanlar eşek olsun diye ilkokula döndüreyim. Ondan sonra bakmayan fare yesin.
Önümüze gelene bir tekme.
Bakmayan fare yesin.
Önümüze gelene bir tekme
sonra,
buyur.
Domuz bir tane hayvan gibi domuz balonu yaptırıyor Roger Waters.
Photoshop yani şey istemiyor.
Photoshop istemiyor bravo.
Aynen. Tabii Photoshop değildir yani şey istemiyor yani hile istemiyor. O domuz orada olsun diyor yani.
Roger Waters'ın hatta öyle çok meşhur konuşması var o ajansla.
I don't want any Photoshop mu diyor.
Photoshop diyor öbürleri de what demiş. What? Photo what?
What the fuck?
What the fuck is that? Ondan sonra what the fuck are you talking?
Abi, devam.
Neyse
devam.
Bu.
Ak bitiyor.
Abi
az kaldı.
Rüzgarlı bir ortam. Bu domuz hayvan gibi şişme tabi balon uçabilir diye bunu tutuyorlar böyle 16 kişi tutmuşlar.
Bilmem kaç tarafın iple bağlı biliyorum.
Bağlı.
Yapı
sahnelerini
görmüştüm.
Shooter bulmuşlar. Yani tüfekli adam demişler ki bu çok uzağa kaçar kaçmaya çalışırsa bunu vur.
Domuz avlı yani.
Ha orada. Yani bunu vur ki İyiymiş. İnsin aşağı tekrar yamayıp bir daha kullanalım. Abi ilk gün çekimler iptal ediliyor. Tamam mı? Domuz yerinde durmadığı için.
Kıçı başı oynuyor.
İndirin lan indirin diyor.
Kıçı başı oynuyor. Kıçı başı ayrı oynuyor yani.
Check it down man falan demiş Roger. Ondan sonra alıyorlar aşağı. İkinci gün shooter'ı çağırmayı unutmuşlar. Rüzgar çıkmış domuz kaçmış oğlum. Uçmuş kaçmış domuz. Ta günler sonra bir şey ta ileride bir tarlada bulunmuş domuz.
Peki sonra yani albüm kapağına domuz
albüm
giremiyor.
Albüm kapağına mecburen abi bir fotoğrafı eklemişler. İlk Photoshop tarihe girmiş.
Tarihteki ilk Photoshop.
İlk Photoshop.
Pink Floyd'un Animals albümünde.
Aynen abi böyle bir hikayesi vardı. Ama şey ben mesela çok konuştuğum insanlar vardır bunu. Pink Floyd'un albüm kapakları özellikle hakikaten çok şeyler. İsimleri de öyle. Mesela A Momentary Lapse of Reason falan.
Evet, evet.
Falan yani abi çok...
Abi işte orada
o üzerinde yani... ampuller olan adam, o da gerçek mesela, orada da Photoshop yok. Herife 1000 tane ampul takmışlar.
Abi bu iş aslında bir bütün. Sen şimdi tabi eskiden bütündü, şimdi değil. Sen MP3'te indiriyorsun şimdi müziği.
Tabii.
Onun kapağı nedir bilmiyorsun.
En sevimsiz yanlarından biri
de o. Onu konuşuruz. Yani biz lise yıllarında kasetin kitapçını açar okuduk. Sonra tabii. CD'yi açar okurduk. Daha eskiden pick-up, plak dinlerdik, onun kapağını okurduk.
Aynen.
Bu bir aslında şey, bu bir yaratım süreciyse yani bu bestesi, sözü, kapağı, yani bunlar çok insanlar özenerek yapıyorlar. Yani bir tane fotoğraf koyup basmıyor şeyin kapağına.
Tabii.
Veya grubun dörtlü fotoğrafını. Mesela Beatles'ın albüm kapakları çok güzeldir. Abbey Road'dan, yoldan karşı
karşıya geçerler. Onlar kendilerini kullanıyor. Falan. Mesela Pink Floyd'un zannediyorum var yani mı kendilerini kullandıkları?
Kullanıyorlar ama yani böyle stüdyoya girip saçını başını düzeltip evet. Bir şey suni poz vermiyorlar. Tabii ki kullanırlar.
Sonra o Abbey Road ne sonuçta, kadar efsane evet. Oldu ya.
Sonuçta onlar da orada kendileri de bir meta. Yani orada.
Tabii
yani
tabii.
Müzikle beraber kendileri de meta.
Aynen. Yani albüm kapakları o yatakların olduğu vardı bir tane değil mi? Somyalar vardı.
Evet
böyle,
evet. Ama mesela Pink Floyd kendini daha az metalaştırmış. Yani
tabii canım.
Beatles'ta o daha şey tabii yani o John Lennon, Paul McCartney falan kendileri de biraz meta. Mesela bu Alan Parsons bu işin bir ucu. Hatırlıyorsun kendi şarkılarını söylemez ve şeydi. Bir süre biz Alan Parsons'ın yüzünü bilmiyorduk. Dinliyorduk ama nasıl bir adam olduğunu bilmiyorduk falan. Pink Floyd daha arada tabii. Plak demişken Apache Ayhan vefat etti.
Evet musun? Aynen duydum.
Yani Akman'a yolu düşenler bilir. Zihni müziğin dua şeyiydi. Emektarıydı. Hatta bir onu uzun yani yakın bir süre yakında zihni müziğin sahibi diyebilirdim. Halbuki orada çalışıyor. Oranın emekçisiymiş.
Zihni mi Atlantis mi?
Özür dilerim Atlantis.
Tabii abi.
Orada emekçi. Çalışıyor emekli oluyor. Sonra tekrar çalışmaya devam ediyor. Ve bir süre önce kanser oluyor, akciğer kanseri ve vefat ediyor.
Çok sigara içiyordu.
Çok sigara içiyordu. Çay sigara sürekli. Ama tabii çok ilginçtir. Yani onu tanıyan tanımayan bir sürü insan cenazesine gitti, sayfasına yazdı falan. Herkesin hayatına dokunmuştur. Çünkü çok şey bir adamdı. Naif bir adamdı.
Çok.
Yani bu işin ticaret kısmını hiç bilmezdi. Yapmazdı da. Mesela ben şöyle şeyler bilirim onunla ilgili. Yani çok mesela şey var. Değerli plaklar. Başka isim vermeyeyim. Başka plakçılarda da son 3-5 sene içinde 305 lira el değiştirirken fahiş fiyatta normal fiyattan satardı. Kabul etmez onu fahiş fiyata satmayı. Hatta benim şöyle bir anım var. Bir de her dükkana giren herkesle konuşur mesela şey önerirdi. Müzik önerirdi. Biz mesela şeyle girmiştik. Ailece girmiştik bir kere.
Ne zaman?
2-3 sene oluyor. Ela Osman da 5 yaşında falandı. 4-5 yaşında mı? Tabii yani konuşuyorsa 4-5 yaşında falandı muhtemelen. Daha geç değil, erken değil. Ona mesela tozlu raflardan bir yerden çocuk DVD'leri bulmuştu.
Allah'ım.
Ve 3 kuruş paraya bir torba DVD alıp çıktık biz oradan. Ben kendi adıma bir tane plak aldım. Etikette ne yazıyorsa verdim. Pazarlık yapmazdım çünkü ben orada.
Herhalde. Ben pazarlık yapmayı hayatım boyunca
onun
sevmedim.
Onun çünkü pazarlığı nasıl yapacaksın?
Ya,
kim onun değerini biçer?
O adam mı?
Ama şeyle çünkü DVD tozlu eski 3-5 yıllık DVD. Ama çocuğa ver gider. Çocuk filmleri zamansızdır çünkü. Üzerine fiyat da yazmıyordu. Hadi şunu onlara da o kadar ver dedi. Emin misin? Dedi. Ver o kadar dedi. İzlesin çocuk dedi. 3 kuruş burayı 4-5 tane DVD aldım çıktım ben orada. En son onun mesela onunla öyledir. Ama şeydi çok naif bir adamdı ve şey gibi yani bu biz 80'leri niye çok seviyoruz 80'leri 90'ları? Çünkü o zaman hayatımızda yani şu an hatırlayacağın herkes o zaman sağ.
Evet evet.
Yani anneler babalar, anneanneler, babaanneler, dedeler, arkadaşlar, o zaman dinlediğin müzik grupları falan herkes sağ. Dolayısıyla o an, şimdi mesela o Apache Ayhan da 90'ların şeydi böyle kült figürüydü. Bir boşluk olacak o gittikten sonra. Her şey gidiyor acı.
Her şey gidiyor. Yani. Yapacak bir şey yok. Şeyde ben hatırlıyorum. Akmar'a baskın yapılmıştı bunlar kedi kesiyor.
Apache içeri almışlardı, tutuklamışlardı, gözaltına almışlardı.
Evet.
Kim tabi o zaman tabi Apache'nin şöyle bir özelliği var. Mesela liseli gençlik, üniversiteli gençlik şey hazırlıyor, fanzin.
Fanzin evet.
Fanzin dediğimiz şeyler underground müzik dergileri veya herhangi bir konu üzerine dergi. Evet. Bunları elle yazıyorlar, fotokopi, daktilo yazıyorlar, kes yapıştır yapıyorlar ve fotokopiyle çoğaltıyorlar ve siyah beyaz. Sonuçta bunlar şey kar amacı güdülmeyen şeyler. Çünkü öyle bir kar yok. Siyah beyaz onları fotokopide çoğaltıp zımbalayıp satıyorlar elden
tabii,
elde.
Tabii.
3 kuruş paraya. Ve Atlantis'te de Apache'ye getirilen her fanzini kabul ederdi.
Hı-hı.
Koyun şuraya çocuklar derdi. Böyle bir kar beklentisi olmadan onları orada satardı, dağıtırdı falan filan. Akmar baskında polis bunu fanzinleri görünce tabii üzerinde böyle metalik figürler var. Metalik figür bilmeyen için şeytani figür.
Tamam.
İçeri alıyorlar, soruyorlar. Kim getiriyor bunları, kim basıyor diye. Apaş'ın efendi bir cevabı vardı orada. Kim bunlar diyorlar. Çoluk çocuk diyor mesela. Çünkü hakikaten çoluk çocuk. Orada Apaş'ın şeyde naifliği de bir kere daha ortaya çıkıyor.
Ya şey, fanzin benim mesela artık çok kalmadı, hala var da. O dönem çok yoğundu tabii. Bir de dediğin gibi 2-3 kişi bir araya gelip yapıyordun.
Büyük heyecandı ya.
Çok büyük heyecan.
Biz de yaptık kendi aramızda.
Bir eser yapıyordun
tabii,
yani.
Tabii bir şey yazıyordun, sanki zannediyorsun ki onu böyle yüzlerce kişi okuyor. Yani belki 3-5 kişi okuyor veya okumuyor mesela. Olsun. Bunun en ünlüleri mesela Lanet'tir. Lanet, Çağlan'ın hazırladığı, Çağlan Tekin'in. Çağlan da o anında bir survivor denilebilir aslında. Hala mesela şeyde Eksen'de program yapıyor.
Yapıyor mu hala?
Eksen'de yapıyor. Lanet'i yapıyor hala mesela.
Yani Lanet'i
değil mi? Fanzin olarak başladığı işi programın hala Eksen'de yapıyor. Evet.
Şey, iki gün evvel Ayçalar'ın sabah programında da vardı. Mesela ben şeyden öğrenmiştim. Fanzinlerden öğrenmiştim. 2/5 BZ diye bir grup vardı. Opio Dışın diye bir albüm yapmış. Kendi kendine adam evde kasede falan filan.
Bak ne güzel bir şey bu.
Evet abi çok evet. Yani burada böyle zihin açıcı. Tamam mı? Hep böyle gidip sana sunulmuş, tamam mı? İşte plakçılarda o zamanın deyimiyle albümler değil yani, birilerinin yaptığı.
Alternatif.
Alternatif mesela.
Farklı düşünen.
Şeyin de vardı. Serdar Ateşer'e diyorlar mesela ilk albümün ne falan. İlk albümü diyor ben evde yaptım. Kendim çoğalttım. 100 adet şey kasede kopyalamış. Dağıtmış sağa sola. İşte albüm o abi. İlla bir firma olması gerekmiyor yani.
Üretim işte abi. Kasete üretim. Üretiyor yani.
Abi beste yapmış mı yapmış.
Fiziki olarak da üretiyor evet, yani. Beste yani, soyut değil sadece.
Bu çok ilginç değil mi? İlk albümü kendim yaptım. 100 tane dağıttım abi.
Tek taşımı kendim aldım mesela.
Ha mesela.
Bu arada plak deyince benim aklıma bildiğim çok
aklıma
hoş bir
deyince
geldi.
O 6-0 benim aklımdan çıkmıyor. Abi, ne yapacağız Gökhan?
6. golü yemeyecek.
Abi o 6. golü yemeyecek.
5 daha kabul edecek.
Evet,
5 yani yarım düzine, yarım deste pardon. Yarım deste. 6 daha kötü. 6 yarım düzine abi.
5'ten
yarım...
sonrası böyle tokatlayarak şey yapmaya
evet,
geliyor
evet.
Yani.
Kafayı böyle saçından tutup da bastırmaya gidiyor değil mi 5'ten sonrası?
Evet abi böyle at kuyruğundan çekerek abi falan böyle yapmayalım.
5 daha insaflı. 6 evet. Yarım düzün abi. Yarım düzüne gol yazıyorsun yani.
Ben bir de yani Beşiktaş'ın bir şeyi var ya alışkanlığı 3-0 3 tane yiyor önden sonra 3-3 yapıyor.
Abi daha geçen hafta 3-0'dan 3-3 yaptık onu. Evet. Büyük başarı, büyük zafer falan.
6-0'dan 6-6 yapsak. Yani o da
ben
tabii,
şu hikayeyi anlatayım.
Yani böyle şaplaklı şey yapmaya girdi ya.
Kadıköy'de Akmar'ın dışında bu işi çok güzel yapan bir firma daha var mesela. Rainbow 45.
Rainbow evet.
Rainbow 45 de şeye başladı.
Rainbow'un mağazası çok da eski değil ha.
Değil. Adam böyle kurumsal bir şirkette lojistik sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Bir gün canına tak ediyor. Bırakıyor bu işi ama ondan önce koleksiyonculuk geçmişi var.
Tabii canım.
Yani yüzlerce, binlerce plak var.
Adam yeni öğrenmiyor. Tabii
tamam mı? Ve bu adamlar şey de yapıyor. Plak da basıyorlar. Bülent Orçalak'ın plaklarını bastılar. Yavuz Çetin'leri bastılar. Ringo Jesse'i bastılar. Erol Evgin plakları falan basıyorlar. Bir yandan da yani al sat yapmıyor. Üretim de yapıyor.
O çok hoş bir şey.
Bu onların anlattığı bir hikaye. 99'da Santana'nın bir albümü var. Supernatural diye.
Aha.
O şey onlar. Mesela Santana'nın birdenbire patlayıp Grammy aldı albümü.
Kapağı çok meşhur
onun. Evet. O plağı, o zaman tabii plak daha popüler olmamış. Az sayıda basılıyor. O yüzden kıymetli bir plak az sayıda. Dolayısıyla hani bir ürünün değerini azlığı çoklu belirliyor ilk aşamada.
O zaman Cenk Büker'in ikinci albümünü bir tane yapalım. Öyle
çok değerli olur. Gibi. Tabii.
O, 150 tabii. Milyon sterlin.
Olmayacak iş değil. Tabii.
Valla olabilir.
Ondan sonra... Bu şey de Almanya'da bir fuarda Düsseldorf'ta sanırım bir plakçı da bu plağı görüyorlar ve hemen atlıyorlar arkadaşlarıyla.
Ha.
Ve ciddi bir para veriyorlar az bunun için. 200 euro falan gibi para veriyorlar aha, plağa. Aha. Çift plak bu. Bir tarafını dinliyorlar AB yüzünü. Fena değil güzel. Diğer plağa bakmıyorlar ikinci hı-hı. Plağa. Alıyorlar Türkiye'ye geliyorlar. Bir bakıyorlar diğer ikinci plak da AB yüzü.
Küçük Emrah'ın plağı çıkıyor içinden.
Hayır. Çift plak ama aynısı. Ha. Yani 1-2 değil 2 tane 1 tamam mı?
Evet.
Plak 1, plak 2, 2 tane plak 1.
Plak 1, AB, plak 2, CD değil AB, AB.
AB, AB tamam mı? Ha. Bunlar üzülüyorlar. Bir yandan tabii kendilerine gülüyorlar. Biz plakçı olarak bu işi nasıl böyle bir tongaya geldik diye. Plak satılamıyor tabii o halde. Dükkanı bir yere koyuyor. 2 sene sonra Hollanda'da plak fuarına gidiyor. Bu plağı buluyor.
Hı.
Kendi kendine düşünüyor. Şimdi ulan bu plakta da acaba ben şeyi bulur muyum? Diğer çip yüzü bulur muyum? Abi gidiyor o plakta da olmayan çip yüz iki tane var o plakta.
CD.
CD. 2 sene sonra Almanya'dan Hollanda'ya ve alıyor getiriyor onu, eşliyor onları, satıyor dükkanda ondan sonra.
Ben de buradan şunu söylemek istiyorum. Ateistler Allah'a inanmak için daha neyi bekliyor?
Bunu da açıklayın.
Evet, evet hadi bateristler bunu açıklasın.
Ateist mi baterist mi?
İkisi de açıklasın oğlum. İkisi de açıklasın.
Evet abi ben bu hikayeyi okudum. Yani duydum. 2 rekat namaz kıldım mesela.
Tabii direkt.
Bunun metafizik ötesi bir açıklaması yok yani.
Tabii ben böyle ellerimi semaya açtım kedi
Allah'ım
gibi.
Allah'ım sana geliyorum dedim.
Allah'ım.
Gelme Allah'ım. Dedi biraz daha bekle dedi.
Sen bir de Allah'ım dedim ben öyle ilginç bir hikaye geldi.
Gelme istiyorum.
Bir parça arası versek mi sevgili Gökhan Atama? Bütün evet. Hızıyla sürüyoruz programımız ama. Ha? Versek
bence
mi?
Verelim.
Verelim.
Bak plak dedik. Ben ilk plan mesela şeydir Ankara'dan almıştım. Orada Hades plak vardı. Çok ünlü, çok eski bir
Hades,
plak.
Evet. Hades evet. Cehennemde akan ırmak alt
Hades yok miydi şey. Veya bilmiyorum bir şey. Ama yani Ankara'lı herkes bilir. Hatta yani
yeraltı.
Plak kültürüne sahip herkes bilir onu. Bir tane şeydi. Yeraltı çarşısında bir dükkandı. O zaman
Hades yeraltı şehri demek işte ya. Yani.
Olabilir. Lisedeyim böyle harçlık biriktirmişim.
Ankara'ya niye gittin ki lise?
Abi babam işi o dönem oradaydı. Ben de yazları yanına gidiyordum onu. Hiç unutmuyorum.
Pardon ne iş yapıyordu bu?
Serbest ticaret.
Yok hakikaten bir dükkan mükkan mı?
Yok değil. İşte müteahhitlik yaptığı, ticaret yaptığı, taşeronluk yaptı falan filan türlü işler.
Orada onun yanında mı kalıyordun?
He onun şey vardı. Ofis artı evi vardı. Orada kalıyordum.
Tamam.
Ve bütün gün Ankara'ya dolaşıyordum tamam mı? Kaldığım zaman. O plakçıya gittim geldim. 2-3 defa gittim geldim tamam mı? Sonra parayı denkleştirdim. Ne alayım diyor. O zaman tabii Deep Purple falan dinliyoruz. Abi Rainbow On Stage plağı buldum.
Buldun tam onu alacakken pornoya verdin. Hayır tamam peki. Hayır öyle versen komik olmaz mıydı?
Tabii siz benim şu an eşrefe nasıl baktım görmüyorsunuz.
Ben görüyorum. O bana yeter.
O yüzden biraz toparlanıyor farkındaysa. Tamam, şey evet. Gönlümü almaya çalışıyor. Evet. Abi ben oradan Rainbow On Stage plağı almıştım.
On Stage.
Aydın'da konser albümüydü. Çift plaklıydı ama nefisti. Çok kalındır mesela. Yüksek gramajdı mesela. Plaklar
abi
ağırdır.
O çok önemli ya. Çok
ağırdır. Baskısı çok güzeldir.
Bende öyle Amerikan plakları var.
Ya o plak hala durur. Çok en iyi sakladığım plaklardan biri de odur.
Peki seneyi tam hatırlıyor musun? 80'lerin başı mı?
Abi şöyle söyleyeyim.
Ortası.
90 değil. Yok sonları. Sonları. 88, 89
80,
falan.
Atıyorum 88 sene. Sen onu aldığında o albüm hangi zaman verilmiş o şey? Konserler 70'lerin sonu falan mı? Herhalde öyle
70'lerin
bir şey.
Sonu doğru. Herhalde. Yani konserlerin tamamı 70'lerin sonu. Plak da sanırım herhalde 70'lerin sonunda çıkıyor. Yani ben aldığımda muhtemelen belki plak 3-5 yıllık falan.
Çok iyi. Peki bu plak değil, duruyor bak, hala değil mi?
Duruyor. Ha. Şöyle 70'lerin sonu ya 78-79'da çıkmış olsa plak. Ben 6-7 yıllıkken alıyorum plak ama plak çok iyi durumdaydı. Hala da çok iyi durumda. Özel bir vinil kabı şey vardı. Plastik bir kabı vardı şeffaf. Şimdi ondan bir şarkı çalalım.
Vay süper oldu bu.
Değil mi?
Süper oldu. Bu arada ben buna çok imreniyorum. Benim çünkü böyle ilk kasetim, ilk plağım falan hiç hatırlamıyorum ben.
Benim ilk kasetim de durdu muhtemelen.
Şundan şüpheleniyorum. Ablam bir sipariş vermişti. Eğer ilk aldığım albüm oysa çok kötü. Modern Talking'ti çünkü. Ondan sonra kendi aldığım... Evet abi. Kendi aldığım albüm Dire Straits diye hatırlıyorum. Hani bir köşede Dire Straits, bir köşede Modern Talking.
Bence Modern Talking'tir o. Çünkü Dire Straits... biz seninle lisede yapıyorduk onun muhabbetini. Kaset ortaokulda falan geldiyse Modern Talking'tir.
Abi ama ben ileride meşhur olsam bu hikayeyi Modern Talking diye anlatmam. Dire Straits diye anlatırım.
Yani burada bu son olsun.
Hatta burada bunu gömelim. Yani İlk aldığım albüm Dire Straits'in hangi albümü?
Bak ben nasıl plak anlatırım? İlk aldığım plak Rainbow mesela.
Sen çok güzel anlatıyorsun lan zaten.
Değil mi? Naif bir taraf katıyorum. Yoksa ses tonuyla falan.
Ben onu bozmak için araya porno falan veriyorum. Yine bozdum diyorsun. İyi hadi bakalım.
Neyse sayın dinleyen. O Rainbow aslında bu tabii bu şarkı daha önceki plaklarında yayınlanmıştır. Sonuçta konser bu konser kaydı orijinal kayıttan 3-4 sene sonra bir yerde konserde çalınıp bu plağa giriyor.
Ama bu çalacağın şarkı o plakta var değil mi?
Var tabii işte.
Öyle çalacaklar anlamı olsun oğlum.
Evet. Rainbow 16th Century Green Sleeves.
Yani 16. yüzyılın
yeşil kollu
manşetleri.
Yeşil manşetler. Yani yeşil.
Green Sleeves.
Gelsin peki. Bakalım.
Locked her in the tower. The time has come. He must
tecrübede bırakalım mı?
Henüz erken.
Yani dinleyen o kadar yapmamızı düşünmüyorsun. Öyle bir iddiamız yok. İlk şarkı arası 15 dakika, ikincisi 20 dakika sürünce Eşref arada zirvede bırakalım dedi. Çok uzun olmuş dedi. Öyle bir espri.
Henüz değil bebeğim, henüz değil. Şimdi böyle bir lafı tekrarlayınca çok güzel oluyor.
Hiçbiriniz orada değildiniz, bilmiyordunuz, tamam mı?
Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tekrarlamaz ama gerizekalı gibi oldu.
Tamam mı? Tamam mı?
Tamam lan. Tamam mı oğlum? Tamam mı? Oğlum söyle. Tamam mı değil mi lan?
Bak tamam mı lan? Tamam mı? Lan tamam mı? Tamam mı?
O çok ses
kırmaya başladı. Evet.
Tamam mı?
Buyurun.
Şimdi Apache Ayan deyince bir şey de aklıma geldi. Murat Beşer çok önemli müzik yazarı. Hakikaten farklı bir müzik yazarı biliyorsun.
Ha, evet, konuşalım onu.
Yoldan Çıkmış Simalar diye bir eseri. Ben bu eseri yeni gördüm. Yeni mi çıktı? Sen okumuşsun bile.
Şöyle, ben şimdi Murat Beşer'i ben uzun süredir takip ediyorum. Hmm. Onun bu yazıları aslında bölüm bölüm, yani yazdıkça şeyde yayınlanıyordu. Ben Sol dergisinin internet şeyinde, yayında takip ediyordum. Bunları kitap haline getirdi.
Ha, ama kitaplaşması yeni mi yani?
2-3 aylık bir mevzu
gibi,
sanırım.
Değil mi?
Tabii. Yani bir süredir bekleniyordu. Ben yanlış hatırlamıyorsam o şey yaptılar. Yani artık üstad şunu kitap haline getir falan diye bir gaza getirdiler. O yazıları topladı, edit etti falan filan derken 2-3 ay önce çıktı. Tamam. Ama ben yani bu yazıları bir seneden fazla takip ediyorum. Evet. Yani gölgede kalmış böyle İstanbul rock hayatının underground simaları. İşte bu kendi eski arkadaşları mahalleden, işte plak alışverişi yaptığı
zaten
falan.
Hani orada atıyorum 20 tane adam varsa 15'ini tanıyoruz biz zaten piyasadan. Öyle evet. Tipler yani.
Evet evet evet.
Yok
evet.
Picatura'nın sahibi falan filan yani. Onu ayrıca ele alırız ama.
Aynen yani aynen. Çok... Picatura yani Picatura plan sahibi falan, onlarla ilgili hikayeler var. Apache Ayan'la ilgili hikaye var.
Ben daha okumadım. Ben de okuyayım, buna bir eğilelim. Çünkü böyle şeyler çok, dönem yazıları çok mühim abi.
Bence de çok önemli. Çok önemli. Kıymetli yani.
Başka müzik yazarlarının da yapabileceği pek bir iş değil bu. Yani bu çapta girişimler oluyor ama çok güdük kalanlar var maalesef. Bu çok güzel olmuş gibi bana ilk izlenimi öyle oldu. Hı-hı. Apache Ayan burada da bir madde. Burada evet, ele alınmış, evet. Onun için ben sözünü ettim.
Aynen aynen, evet. Evet.
Şimdi Apache'ler deyince benim aklıma camiler geliyor. İstersen cami konusuna gir.
Apache'ler ve cami.
Tabii.
Abi. Hazırlıksız yakalandım ama seni kısıtlı bilgimden faydalandırmaya çalışıyorum.
Estağfurullah. Ama sizin kısıtlı bilginiz yani, bir teke tek son... program da olur.
En son hangi camiye cuma namazına gittin de sorma.
Yok, sormayacağım.
Onun ilgili bir anımı anlatayım sana. Direkt oradan giriyorum aslında. Biz yakın dönemde çalıştığım şirkette bir Beyoğlu'nda proje geliştirdik. 3 sene falan ben Beyoğlu'nda işte bizim o projelerde proje müdürü olarak çalıştım. Şimdi proje müdürü dediğin adam, yani patron yoksa o inşaatın en öndeki yetkilisi olur. Ha, tamam mı?
Hepsini satıp çekeceğiz.
Mal benim.
Patron diyor. Yok.
Öyle değil.
Öyle değil.
İdari olarak. Tabii orası bizim Tophane bölgesindeydi inşaatlarımız. Yani hep bir yakın iki bitişik binaları toplamıştık. İtalyan konsolosunun olduğu yerde. Bu orası hala bir mahalle aslında. Yani İstiklal, yukarıda İstiklal Caddesi var. Aşağıda işte Sahil Yolu var, Perşembe Pazarı,
yani
ama
hala bir mahalle hayatı mahalle. Var mı?
Var. Anladım. Kısmen var. Ha. Tamam mı? Yani
orada bira satılmadığını biliyorum o ortamda.
Evet, evet,
o,
tabii. Yani cami imamı esnafı tanıyor. Esnafla sen tanışıyorsun falan filan. Bizim de o bölgede daha önceden ticaret yapan yani proje ortağımız daha önceden o bölgede ticaret yapan bilinen birisi.
Cami. Kim bilinen birisi? Ortağınız?
Yani proje bazlı ortaklık yapmış kişi, tamam mı? O daha doğrusu o grup.
Hazır,
ve grubun yetkilisi.
Hazır kesmişken bir şey daha sormak istiyorum. Orada yaşayan ahali daha böyle Karadenizli tayfa mı yoksa?
Genelde Karadeniz'den gelmiş.
Değil mi? Bir Karadeniz hakim orada.
Yani
çünkü.
Karadeniz'den gelmiş. İşte
nereli bilmiyoruz, Rizeli.
Belki de bu yani söylemiyorlar tabii de bir kısmı mübadele zamanında binalara oturmuş.
Ha abi,
olabilir.
Öyle bir çökme çok var
tabii,
İstanbul'da.
Yani şeyi ayıramıyorsun. Yani o zamanda o malın bedelini verip almış olan da var ama benim konuşmasından ve anladığım zamanda babalarının oralara çöküp bu malları sahiplenmiş olanlar da var aralarında.
Peki onların içinde şeysiz olanlar da var değil mi abi? Seni yakalamışken ondan sonra bunu da bilgiyi emelim. Söyle, atıyorum Ermeni'nin, Rum'un, o vatandaşlarımızın mülkünü almış, onlar kaçınca.
Onu diyorum zaten abi.
Hayır ama elinde tapusu olmayan da var benim bildiğim. Mesela bina onun ama tapusu yok abi binanın.
Abi sana şöyle bir şey anlatayım.
O ama kullanıyor 50 senedir.
Doğru yere es geçtim. Bir tane şey var. Fransız devletine ait bir yetimhane binası var.
Oo, acayip güzel bina oğlum o.
O binanın sahibi yok biliyor musun? İşgalci o.
Hemen dedi alalım ki, biz onu.
Biz bir ara şirket olarak zorladık. Fransız konsolosluğuna falan başvuruldu. Yalışmalar yapıldı. O binanın sahibi olan vakıf kapanmış.
Ha.
Devlet de
neden... Ne vakfıymış o biliyor musun?
Yetimhane olarak kullanıldığına göre işte öyle bir vakıf. Yani çocuk esirgeme benzeri bir vakıf muhtemelen.
Türk vakfı.
Hayır, Fransız devleti.
Fransız
tabii,
vakfı.
Tabii, Fransız devleti. Çünkü Fransız devletine bir vakıfı. Tamam mı? Anladım. Ve vakıf uzun yıllardır ortada yok.
Hı-hı.
Ve oraya birisi çöreklenmiş.
Vakıf FETÖ'cü çıkmış oğlum Fransız.
Yani. Ve
birisi çökmüş oraya.
Ama 40 senedir çökmüş mesela. Tamam mı?
Çöktü mü öyle çökmüş.
Ve öyle bir sahiplenmiş ki. Yani bir kısım çok büyük bina çünkü.
Çok
avlusunda kafe yani. İşletiyor.
Evet,
bir kısmında alçı atölyesi var. Alçı imalatı yapıyor. Bir kısmını kiraya vermiş falan. Tamam
biz
mı?
Oraya daha geçen gittik. Bak onu biraz daha açalım. Çok sevdiğimiz dinleyenlerimize. Yolunuz oradan geçerse Tophane'den aşağı inerken Boğazkesen Caddesi.
Boğazkesen Caddesi. İnerken sağda.
İnerken sağda bir pasaj içi gibi giriyorsun. Alçıcı çıkıyor önüne zaten. Sonra o kafeyi görüyorsun. Abi bir çayırlık alan orası. Bir yarım futbol sahası kadar. Hani şunu görecekler orada. Yazın özellikle ayakkabılarını çıkar. Abi çayırda yürü. Tamam mı? Bir serası da var eski. Yanında şeyler. Gıt gıt gıdaklar yürüyor. Tamam mı? Söylüyorsun yiyeceğini içeceğini. Alkol servisi yok. İçeride adam alçıcıda çalışıyor. Bir yanda da bu Fransız yetimhanesi binası ki merak edenler böyle bir dibine girerlerse mesela içeride çok güzel hala eski sobalarını falan görüyorsun.
Tabii görüyorsun.
Görüyorsun. Tabii. O yerde mesela tuğlalarını görüyorsun üzeri tarihli.
Bina eski halde zaten duruyor.
Ya bu ortamı bir görsün.
Evet.
İnsanlar.
İşte biz o bölgede proje geliştirdik. Ben ayrılana kadar da o şeyde projelerde proje müdürü olarak çalışıyordum. Dolayısıyla şirketin bir anlamda orada yüzüydüm aslında, yetkilisiydim o bölgede. Patronlar yokken. Çünkü bizim merkez ofis kamyondaydı.
Ya bu yüzüydüm derken şey mesela ETS'nin yüzü Burcu Esmersoy, sizin şirketin yüzü de sen onun
neredeyse evet.
Değil mi?
Ve şey caminin de çok tatlı bir imamı var. Sonradan tanıştım ben. Çok düzgün bir adam. Hakikaten yani. Bir gün şeyde işte bizim ortaklardan birisi de konuşuyorlar. Ya diyor sizin diyor müdür de diyor hiç gelmiyor diyor. Tanışamadık daha sizin müdürle diyor. Camiye gelmiyor.
Cevabını da şöyle vermişler. O firmamızın yüzüdür. Yüzünü eskitmek istemiyor efendim.
Öyle bir cevap vermediler. Cıvıtma şimdi. Ve şöyle oluşuyor. Sonra benim patron aradı. Ya dedi Gökhan dedi. Biliyorum dedi. Sen dedi işte böyle bir durum var. Sen dedi bir cumaya gitsene dedin. Hayırdır dedim.
Ki sen kılsan kılarsın abi.
Abi kılsan kılarsın. Yani şimdi yani şeyimi yani o önemli olan orada benim o konudaki duruşum değil, tamam mı? O mevzunun gelişi.
Tamam.
Ve ben o yüzden gittim bir cuma namazında kıldım. Ve el ön saflarda oturdum. Hocayla tanıştım mesela. Mesela son cuma
hocanın da önüne geçtim falan. Gör herkes. Hazır gelmiş.
Gelin, ısı çaldım. Gelin dedim.
Lan gelin. Herkes görsün hani bakın. Şirketin yüzü olarak kılıyorum ulan.
Mesela son cuma odur.
Son cuma.
Ondan sonra tabii şey. Biz orada tabii camiyi boyattık. Lojmanı boyattık. Cami yenilik.
13. cuma.
Şirket olarak tabii. Ve hocayla aram çok iyi oldu. Esnafla aram çok iyi oldu ondan sonra.
Son cuma olunca 13. cuma İblis adı sana verir.
Evet. Yani son gittiğim cuma namazı da odur.
Abi izin.
Sebebi şey de odur yani.
Tamam.
Camilerden diyorduk. Evet.
Ha camilerden. Abi benim uzun süredir düşündüğüm bir şey var. Bu camiler hep böyle kubbeli tarzda mı imal edilmek zorunda ya? Yani bunu neden başka türlü olmuyor derken senle bu konuyu konuştuk. İşte birazdan anlatacağız.
Önemli olan oradaki açıklık.
Ne açıklığı?
Açıklık ve akustik. Yani senin orada.
İçeride.
Yani içerideki.
Sen gelin beyler dediğin zaman milletin duyması.
Ha, duyması değil. Açıklık derken yani sen oraya sonuçta insan orası toplanma yeri.
Ha.
Nasıl böyle meydanlarda kesintisiz bir meydan istersin sen ki o meydan özelliğini kazansın orası.
Kesintisiz derken görsel anlamda.
Görsel anlamda tabii ki.
Böyle
tabii ki.
Hıyar gibi bir şey durmasın. Ha,
kolonlar bunlar durmasın. Ha, bölmesin evet. Taşıcı da orada.
Caminin işte böyle mi olmalı?
Ya tabii kubbenin taşıyıcı olarak katkısı, ha, geniş açıklıklar geçebiliyorsun kulübe.
Doğru.
Tabii. Yani 20 metre 30 metre. Mesela son...
Bir mantığı var yani.
Tabii.
Bir de akustik olarak.
Akustik ayrıca yani, tabii, orada ses senin işte hocanın okuduğu veya senin o mesela o camideki o derler ya, çok huzur bulurum orada. Tabii. Akustiktendir o huzur aslında. Tabii. Yani senin sesin senden uzaklaşır, uzaktan duyarsın sesini.
Abi tabii, bir de mesela şu şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Sesle ilgilenen bir adam olarak, sesle. O şey, imamın orada okuduğu tam karşısındaki yerde bir girintiler, çıkıntılar yapılıyor. Hani değil mi? Hı, İncecik, evet, işler. Niye? Çünkü ses öküz gibi oraya çarpıp hıyar gibi dağılmasın. Güzel mesela, dağılsın diye.
Mesela şey vardır.
Onu bilmeyene ilginç gelir.
La Sagrada Familia.
Ha,
mesela çok güzel bir binadır.
Cami değil ama.
Değil. Kilise de yani heykel tıraş tavırlı yapılmış binadır ama onun görselinden ziyade İç yapı fiziği çok daha önemlidir.
Ha,
yani ses bakmıyor, yolculuk eder onun içinde.
Değil mi?
Çünkü orada yani bizim camilerde yok ama kiliselerde işte kilise orguları vardı, nefesler falan vardı, tamam mı?
Tabii, tabii.
Onlar mesela bir yerde konuşlanır. Yani o ses tamamen mekanik olarak, yani tabii o zaman yapıldığı zaman hoparlörler, ses sistemleri falan yok. O kilisenin diğer mekanlarına yayılıyor. Yani orada ciddi bir yapı fiziği var. Yani mühendislik aslında o. Yani onun sen görseline falan bakıyorsun, ne güzel falan tabii, diyorsun tabii, ama içinde de başka bir şey var onun yani. Başka bir matematik var içinde.
Kesin.
O bakımdan incelemek lazım onu yani.
Abi akustik çok
camiler de şey, aslında o anlamda şeydir. Hı-hı. Güzel yapılardır. Özellikle Mimar Sinan camileri.
Evet.
Çok büyük bir mimardır Mimar Sinan aslında.
Evet evet.
Öyle yani şimdi onun kopyaları yapılıyor. Mesela şimdi Ataşehir'de yapıldı ya, birebir benzeri.
Ben bakmadım. Nasıl yani?
Ataşehir'de Mimar Sinan cami yapıldı ya.
Ha evet, onu gördüm maalesef, evet. Bir de Ataşehir'de benim komik bulduğum şey var abi. Bir tane ufak cami var. Darth Vader'ın şapkası gibi bir cami abi. Modern yapalım diye de hani işinde, değil mi?
Ya şimdi...
Bilmiyorum, bunları sen biliyorsun, konuş.
Şimdi doğru söylediğim bir nokta var orada da. Şimdi
bir nokta olsun en azından, o iyi.
Ya sonuçta bir şeyi kopya etmiyorsan o iyi bir şeydir. Yani çıkış noktan doğrudur. Kötü yapmış olabilirsin, kötü tasarım yapmış olabilirsin.
Özgünlük anlamında.
Özgünlük anlamında tabii ki. Yani bu sen müzik sektöründesin yani. Bir eser, bir şarkı yani kötü, iyi demek başka, kopya demek başka bir şey.
Tabii, tamam.
Yani
aynen,
o yaratmak başka bir şey. O Ataşehir'deki camiyi bana sorarsan çok...
Hangisi? Darth Vader cami?
Yok. Darth Vader caminin bile bir şeyi var. Beğenme. Bir evet, adamın çıkış noktası.
Evet,
yani onu tasarlarken bir yerden çıkmış
bir şey.
Bir
rengi var. Evet,
tamam,
doğru.
Bir rengi ve kendi içinde bir dizgisi var onun. Tamam. Ama şimdi abi şeye bakıyorsun. Ateşli'deki Mimar Sinan Camii'ye bakıyorsun. Tamamen kopya. Ama çok büyük.
Çok büyük abi.
36 bin metrekare inşaat alanı var. 21 bin metrekare bodrum var. Otopark var. Yani Avrupa'nın en büyük camilerinden biri neredeyse. Yani
çok
kaç tane şey vardı orada ya? 4 tane minaresi var, çok büyük. 720 metrekarelik bir alanı kaplayan bir tane kubbesi var.
Yani az değil.
Değil mi?
Peki şey?
Ve 10 bin kişilik o cami.
Çamlıca tepesine dikilen büyük
27
cami. O
ana,
daha büyük mü?
Ana kubbesinin çapı 27 metre.
Ayasofya'nın kaç?
Ayasofya'nı bilmiyorum, bakmam lazım.
Daha büyüktür bence.
Olabilir.
Çünkü
olabilir,
Ayasofya dünyanın en büyüklerinden biri.
Yani
belki değil mi?
10 bin kişilik camiye orada ihtiyaç var mı? Tamam mı? Diyelim ihtiyaç yok. Sen bunu bir sembol olarak yapıyorsun. Yine yap. Hobi olarak yap. Ama bu ülkede bir sürü bir mimar var. Zamanında bunlar cami yapmışlar. Böyle güzel bir şey yap ki Avrupa'da konuşulsun.
Değil mi?
Yani ben mimar olarak baktığımda orada hiç yeni bir şey göremiyorum. Tamamen kopya.
Peki şey, Çamlıca'ya bu ta tepeye diktikleri köprüden gözüken büyük cami daha inşaat devam ediyor.
O da aynı.
Aynı değil
mi? O da kopya.
O da büyük.
O da yani... O da çok büyük.
Bir de abi şöyle bir şey yok mu? Ben ona hafif uyuzum.
O da
bu Osmanlı devrinde, tabii canım. Osmanlı devrinde bu minare dikmenin bir şeyi, kuralı var diyorlar. Doğru
şöyle,
mu?
Hani kural değil de
bir minare,
sesini bir yere duyurmak.
Yok yok, şey anlamında. İşte şehzadeysen 3 tane dikebiliyorsun. Padişahsan 4 tane. Ben diyorum ki bu programda acaba zil çalacak mı?
Kapıya kim bakacak bu arada, sen mi ben mi?
Ben bakayım abi. Estağfurullah. Buyur.
Bekliyorum. Burada uzaktan bakma ama, kalk bir aç kapıyı.
Ha tamam lan. Öbür kolayıma gelmişti aslında.
Arkasında kim var kapının, onu gör.
Abi şey gelmiş ya. Bir kedi kumu sipariş etmiştim internetten. Bir de kitap. Kedi kumu önce gelmiş. Demek ki Allah...
Nasıl anladın kedi kumu mu, kitap mı olduğunu?
Kokusundan.
İyiydi evet. Evet. Öyle soruya, öyle başa, böyle tarak.
Estağfurullah.
Abi cami diyorum, şunu kapatalım.
Cami mevzunu, şimdi sen de mi sordun ya, yani daha başka cami yapılamaz mı kopyalamaktan başka?
Ya evet.
Bunun çok iyi örnekleri var.
Var değil mi?
Ki yıllardır var yani. Mesela Vedat Dalokay'ın yıllar önce yaptığı, sanırım Pakistan'da yaptığı Faysal Cami var mesela. Çok güzel bir camidir. Nispeten şey yapmış, yani o kubbeyi daha böyle figüratif hale getirmiş. Minareleri daha figüratif hale getirmiş. Ama yine kubbe ve minare var mesela bu camide. Ama çok şık, çok güzel bir cami. Bunun yapıldığı sene yanlış hatırlamıyorsam 74 bin kapasiteli. Çok büyük bir cami. 1980'lerdeydi galiba. 85-86 açılmış olması lazım. Vedat Dalokay zaten, Vedat Dalokay şeydir, Cumhuriyet sonrası döneminin önemli mimarlarındandır.
Fakat dostum Mamafih oraya kim gidecek Pakistan'a? Ülkemizde yok mu örnekler?
Abi zaten bak, acı olan, acı olan bu camiyi burada yapamamış.
Niye?
İşte yani Türkiye'deki kafadan dolayı.
Hadi canım. Dönem,
tabii yani. Aa. Türkiye'de bunun şeyi yok mesela. Kazandığı bir proje var. Kocatepe için ama yapılmadı. Şeyin, Vedat Dolakay'ın. Onun dışında da var. Mesela Emre Aralat'ın yaptığı Sancaklar Camii var.
Ki onu geçen Sancaklar Camii gösterdi. Çok güzel.
Çok ilginçtir. Bir belediyeye yapılmış bir cami. Büyükçekmece Belediyesi'ne. Yani bir yarışmayla yapılıyor. Alışılmışın dışında bir görüntü var hakikaten.
Evet.
Mimarı da Emre Aralat. Emre Aralat iyi bir mimardır bu arada. Aileden mimar. Var güzel örnekler yani. Bu mesela Sancaklar Camii çok sade bir camidir.
Peki o Çamlıca'ya
duvarları falan taştır. Tamam mı?
Ha.
Bu da sanırım kubbesiz bir camiydi yanlış hatırlamıyorsam.
Peki o Çamlıca'ya dikilen Heyula'nın hiçbir şeyi falan yapılmadı mı ya, proje yarışması?
Yapılmaz olur mu?
O mu kazandı abi?
Abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Oradan anla nasıl bir şey olduğunu. Ha. Proje yarışması yapılıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü oluyor. Tamam mı?
Tamam.
Doğru. Yani sonuçta bir jüri var. Jüri değerlendiriliyor.
Tamam.
Ama yukarıdan gelen ilahi bir buyrukla ikinci olan proje seçim uygulanmaya karar veriliyor. İkinci mi, üçüncü mü ne olan proje uygulanmaya karar veriliyor. Anladın mı?
Allah Allah.
O da üçüncü olan projede birebir zaten taklit. Her şeyle taklit. Yani alıyor, sadece Mimaristan camilerini alıyor. O tepeye ve o topografiye uyarlıyor. O kadar. Ve daha görkemli hale getiriyor ki her yerden gözüksün diye.
Her yerden gözüküyor hakikaten.
Aynen. Onun dışında mesela şey camii vardır. Behruz Çinici'nin Meclis Camii. O da çok güzel bir camidir. Ama onu böyle Mısır, Aztek mimarisine falan benzer. Çok şık bir camidir. Bunun da şey vardır. Hepsinin bir kubbesi var ama kubbenin şekli daha farklı. Yani daha figüratif. Kademeli yapmış. Ve şimdi bu
piramit gibi yani.
Evet. 15 Temmuz'daki bombalamadan sonra bu caminin hasar gördüğü kisvesinin altında bu cami yıkılmak isteniyor şu an. Çünkü zaten bu cami uzun süredir minaresi olduğu için eleştiriliyor. Minaresiz bir cami bu.
Halbuki minare ezan okumak için abi yani.
Aynen. Yani bir yükseğe çıkıp ahaleye sesini, cemaati sesini, yani duyurum, köye, kasabaya sesini duyurmak için aslında yapılan bir şey ama sonuçta bir süre sonra onun olmazsa olmaz bir parçası haline geliyor. Hatta 3 minare, 4 minareli yapılıyor ama artık günümüzde şart değil. Teknoloji çok ilerledi ama işte o şey, muhafazakarlık bir yandan tabii şey, kafa tasçı muhafazalar olduğu zaman onu sorgulamadan orada olduğunu kabul edersen o zaman yerine başka bir şey konmasını da sorgulayamıyorsun zaten. O senin için dogma haline geliyor. Dogma olunca da sana bu camiyi eleştiriyorsun, minaresiz cami diye. Halbuki mimar olarak çok güzel bir cami.
Dogma, inan, nas. Bunlardan, evet. Bu üç zehirden uzak duracaksın.
Bence evet. Çok abi, şey oldu.
Üç beyazdan. Bu üç TGRT beyazdan... FM'deki bu cami sohbetimize de bence...
Sen bu programı Kanal 7'ye koy, gider.
Gider.
Gider.
Abi Ramazan programı diye satalım bu köşeyi.
Olabilir.
Evet abi.
Ramazan programımızın Ramazan özel kısmı. Sona erdi.
Ama arada girecek parça AC/DC falan.
Yok, yumuşak geçelim. Falco'dan girelim. Falco. Amadeus. Diyelim mi?
Falco çok severiz. Kaç yaşında öldüğünü çok iyi biliyorsundur.
Trafik kazasında öldü.
Evet.
Peki daha şey... Wolfgang Amadeus Mozart kaç yaşında öldü?
Güzel soru. 32.
35.
Bence. Mozart 35'te mi öldü?
Evet.
Bana yani, 32 dedi geçen.
Yani o koskoca Mozart dersin ya, onlarca ölümsüz eseri var ama 35
yüzlerce
yaşında öldü. Yüzlerce tabii. Onlarca şey oldu ama Bu arada Falco da trafik kazasında 40 yaşında gelmeden öldü galiba Falco da.
Herhalde.
Şarkı arasında süte bilgisayarına bakacağım. Falco'nun kendisi kaç yaşında ifade etmiş.
Tamam hadi bakalım.
Falco Amadeus. Aslında bu şarkının adı Rock mı Amadeus mu Amadeus mu?
Amadeus ama Rock mı Amadeus diye de geçiyor. Şey nakarat da öyle söylediği
için. Eyvallah. Ha. O zaman Falco Amadeus.
Çok güzel şarkı bu arada.
Çok çok.
Falco nereli?
Avusturyalı.
Ya Amadeus nereli?
Nereli?
Nereli? Avusturyalı.
Evini gördük ya Avusturya'da.
Gördük ya oğlum. Tabii.
Sen o zaman bizde olmayabilir miyim? Sen bir gece çok ağır geceden kaldın. Ertesi gün bizde yoktun. Evini görmüş olabilirsin.
Mozart'ın kaç kolu var? 2. Falco'nun 2. Bak görüyor musun? Allah'a inan. Hadi.
Sayın dinleyen bak bu da şunun ispatı. Şarkıyı ilk anons ettiğin zaman girmen lazım. Girmeyince böyle bazen boka sarılabiliyor.
Hayır. Bir de anons
edeceğim. Abi anons ettin gir şarkıyı. Nasıl? Anons ettin gir yani. Top peki. Çevirme artık. Niye top çeviriyorsun? Abi, ben, gir abi şarkıyı.
Anons edeyim mi?
Evet.
Sayın dinleyenler sıradaki eser Falco'dan Rock Me Amadeus.
Der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er träumt, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na komm, Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na komm, Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie no plastic money anymore. Die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus.
Kaç yaşında ölmüş?
Falco 42 işte.
Trafik kazası değil mi o?
Trafik kazası Dominik Cumhuriyeti'nde.
Hatırlıyorum onu. Kaç senesinde?
Abi seneye stüdyo bilgisayarını 2 dakika ödünç verirsen
98.
Bakayım. 98. Evet. Şubat 6 diye hatırlıyorum ben ama. Olabilir.
Peki.
Tabii ki stüdyo bilgisayarından kopya çektik. Abi söyle adını Amadeus bu çaldığımız eseri şeyden esinlenmiş. Wolfgang Amadeus Mozart'ın çok güzel bir filmi yapılmıştı Miloš Forman tarafından, Amadeus diye biliyorsun. Ondan sonra hatta o şeyi müthiş bir oyunculuk sergiledi orada, Tom Hals veya Hüls diye okuyabiliriz. O
Hals adam, veya Hüls.
Hüls, Hüls diye okuyabiliriz. Tom Hüls.
Eşref Can, Eşref Cön.
Cön gibi. Eşref Jön. Ondan sonra çok iyi şey yapmıştı, ekte etmişti. Ondan sonra ben o herifi araştırdım. Ortadan kayboldu çünkü adam. Bayağı bir
nereye gittik
kilo
biz?
Almış falan, döneceğiz. Kilo almış falan.
Dönünce haber ver.
Broadway'de dönersen ıslıkça. Broadway'de müzikallerde falan oynuyor. Hala bir tiyatrocu. Neyse, bu filmden çok esinlenmiş ve o dönem listelere giriyor. Bu arada Avrupa listeleri nispeten tabii hani İngiltere, Amerika listelerinden çok daha kolay. MFÖ'de girmişti bir ara. Evet, Hollanda ve Belçika listelerine.
Aynen.
Bir ara hatta o MFÖ'nün İngilizce parçalarını çalalım ya. Ben
Why sana... Don't You Call Me Anymore.
Why Don't You Call Me.
Evet evet, yani en zor liste İngiltere ve Amerika listeleri.
Tabii abi.
Belçika, girmesi zor, Hollanda girmesi kolay. Zor, çıkması zor. Bir giriyorsun çıkamıyorsun bir daha yani.
Çıkarsın. Neyse tabii bu şey çok da güzel. Bunun da filmi vardı bu arada, Falcon'un. Onu arayanlar de, bulur. Çok güzel canlandırılmış.
Bir de şey hatırlıyorum. Komada kalmıştı değil mi bu? Öyle bir muhabbet olması lazım. Yani kazadan bir süre sonra öldü diye biliyorum ben.
Onu bilmiyorum ama kaza sırasında alkol ve kokain etkisi altında öyle olduğu mi söylenmiş tabii. Ondan sonra Avusturya'da Zentralfriedhof adındaki bir mezarlıkta bir abideli falan da bir şeyi var. Peki, mezarlığı var.
Şeyde Wolfgang Amadeus Mozart 35 yaşında ölüyor biliyorsun. Çok bir hastalıktan yani, ama.
Wolfgang'dan yani... sadece 7 yıl sonra ölmüş.
Evet. Evet. Wolfgang'ın ölümünü görmüş yani.
Onun acısı üzerine.
Acısı üzerine. O da hastalıktan öldü deniyor ama yani... İşte terleme, bulantı, kusma gibi belirtileri olan bir hastalık demiyordu ama işte zehirlendiği söyleniyor.
Tabii.
Yediği bir şeyden zehirlendiği söyleniyor.
Onu hala araştırıyorlar.
Ama kim neyi zehirlesin? Onlar hep şeyde kalmış oluyor.
Abi o belli olmaz.
Öldüğü zaman tabii yani birçok eseri de kalıyor, yarım kalıyor. 5 yaşında yazmaya başlıyor, üretmeye başlıyor. 7 yaşında kraliyet ailesinin önüne çıkıyor.
Tabii tabii.
Çamlaya başlıyor. Ondan sonra Viyana'ya taşınıyor biraz daha ilerledikten sonra. İşte evleniyor, çoluk çocuk falan derken 35 yaşında gidiyor herif yani.
Abi
büyük daha yani.
Çok.
Ben Mimar Sinan olgunluk eserlerini 60-70 yaşından sonra vermiştir mesela.
Evet.
Klasik müzikler daha ilginç. Yani 5 yaşında adam tabii zaten adam olacak çocuk derler ya.
Fakat o Mozart üzerine ben bir ara çok okumuştum. Bir de getirtip böyle bir set halinde artık 40 CD miydi neydi? Bütün eserleri, bilinen bütün eserleri dinledim. Tamam evet. Mı? Hakikaten bittiğinde yürüyüşün falan değişiyor böyle. Kont gibi, baron gibi oluyorsun.
Değil mi?
Ya ama diyorsun benim klasik müzikçi tanıdıklarım da var. Şunu konuşuyorduk onlarla mesela. Çok ilginç bir yanı var. Olgunluk dönemi eseri diye bir şey yok. 10 yaşındakiyle 30 yaşındaki eseri aynı bir de. Hayır, 10 yaşındaki eserini dinliyorsun. Şey 30 yaşındakiyle ayırt edemiyorsun. Çünkü herif olgunlaşmamış. Sebebi de çocukluğunu yaşamamış, yaşatmamış. Herifli sirk maymunu gibi. Hadi abi.
Sen bunu gerçek anlamda söylüyorsun. Ben
tabii.
Yani değil bu. Yani 5 yaşında, 10 yaşındayken 30 yaşındaki olgunlukta eser veriyor değil. 30 yaşındayken 10 yaşındaki eserin benzerini mi üretiyor diyorsun yani?
Öbür türlü baksak.
Çok iddialı geldi bana.
Öbür türlü baksak daha doğru. Bir dahi herif. 5 yaşında, 10 yaşında.
Tabii ki dahi. Tabii ki
ama
dahi.
Şu bir kesin yani.
Beethoven'da son eserlerini verirken kulaklar tamamen sağırdı ya mesela.
Evet evet yani. Ama hani başka besteyicide görürsün. İşte bu gençlik dönemi, bu olgunluk çağı eseri, bu şaikası.
Çok hakim değilim o kısmına, o yüzden anladım diye.
Ben hakimim, işte onun için anlatıyorum burada. Bir dinlersen eğer.
Sus ve dinle.
Yani, sus, konuşma.
Korkarım sen benim kafayı aşağı doğru bastıracakmışım. Şimdi.
Estağfurullah. Estağfurullah. Daha cizim aylarındayız.
Zaman şarkı girelim madem. Mozart dedik.
Cicim Aylar deyince yalnız aklıma bir şey geldi.
Geldi eyvah, korkuyorum onu da, için. Yok, yani geçen programın cicim günlerinde el yatıyorduk. Sonra kafa bastırmalar falan gitti.
Hayır
Ben dur elimi ben pause düğmesine götüreyim mi sana, konuş.
Bizim
acil düğmesine götürdüm elimi.
Lisedeyken bu hikayeyle karşılaşmıştım ben. Bir kızcağız vardı. Durumu da çok iyi değildi. Mental durumu bozulmuştu biraz. Annesiyle babası ayrı. O şeyi anlatıyordu bana, hikayeyi anlatıyordu. babası işte yani annesi gayet modern, o hani 50'li 60'lı yıllarda mini etek modası falan var ya 70'ler. Hı hı. Onlar o kıyafetleri giyiyormuş kadıncağız. Kocası daha evlendikleri ilk gün demiş bunları artık hani birine mi vereceksin falan. Aa niye falan demiş kadın. Demiş artık evlendik yani bunları giydim falan. Vay be demiştim ben. Vay hikayeye bak.
Hakikaten hikayeye bak
evet
yani.
Evet yani.
Faynasını.
Artık evlenene kadar ama onlar çok güzel kıyafetler. Evlendiğin gün.
Niye artık, peki o?
Ya abi kazmalık işte. Kazmalı. Sen öyle bir kadınla evlendiğini mi kabul etmiyorsun yani? Kadını mı değiştireceksin?
En büyük kavgalar bundan çıkmaz mı? Çiftler birbirini değiştirmeye çalışır. Yani flört esnasında güzel gelen her şey birlikte yaşamaya başlayınca batmaya başlar ya. Çünkü birlikte yaşamak ayrı bir şeydir aslında.
Tabii. Öyle.
Yani şey de olur bunun yani farklı versiyonu. Ben çok şey biliyorum. Lise boyunca böyle çok yakın arkadaş olup üniversiteye gidip eve çıkıp bir sene sonunda kaçar yaşında evden evleri ayırmak falan, bu da çok yaşanan bir olaydır.
Şey mi, zıt cinsler arasında mı? Eş cins yani iki.
Yok be, hayır, lisede arkadaşsın. Senle ben mesela lisede arkadaşım, İzmir'den geldik. Burada dedik olan ev tutalım, yurt yok falan. Ev tuttuk seninle. Evde yaşıyoruz.
Ha, orada kavgaya başlıyoruz.
Aynı evde yaşayınca arkadaşlık falan kalmıyor çünkü. Aynı evde yaşamak bambaşka bir şey.
Seks öldürüyor. Aşk seks.
Rutin. Rutin öldürüyor yani. Seks öldürmüyor.
Terlemeden sevişenler.
Rutin seksi öldürüyor. Seks ölünce de aşk ölüyor mu?
Rutin seksi öldürüyor. Rutin seks ilişkiyi öldürmüyor ama. Haftada bir sağlıklı.
Düzenli haftada bir. Haftada bir mi bunun peki normali?
Haftada 2-3 ye.
Oh ye.
Haftada 2 ye, haftada 3 oh ye.
Haftada bir.
Peki.
Haftada bir yes. Haftada 2 ye, haftada 3 oh ye.
Stüdyoya bahar geldi, gevşedi kafa yayları. Geldi bahar
o
ayları.
O zaman şey dedik hani Falco'dan falan girmiş ki eskilerden girelim.
Oradan yani. Da ben çıkmak istiyorum. İlginç bir bilgi. Falco 300 doğmuş biliyor musun? İkisi ölmüş.
Hangi Falco?
Hangi Falco? Bir tane Falco var. Fahrettin. Bizim Fahrettin yok mu?
Abi demin sen Falco'yu ben Amadeus'u anlattık ya Mozart'ı. Ben
ona aynı kişi onlar. Reenkarnasyonu.
Güzel. Üçüsü doğmuş, ikisi ölmüş.
Üçüsü doğmuş evet Falco. İkisi ölmüş, Falco kalmış işte.
Yani bu bilgi Derya'nın bile işine yaramayabilir.
Derya'nın bile işine yaramayacak bir bilgi evet. Vermenin gurur, haklı gururuyla yeni şarkı mı giriyoruz?
Evet. Hadi 80'lerden. Bakalım. Çok severim ben bu şarkıyı.
Bunu ben mi seçtim yoksa? Benim seçtiğim şarkı mı bu? Yani benim seçtiğimse her şeyi değiştirebilirim.
Jeopardy, Greg Kin Band.
Evet ben seçtim bunu. Bak dinleyin benim seçtiğim parça nasıl farklı.
Şöyle ben seçmesine izin verdim. Biz bazı şarkılarla geldim. İzin verdim. Dedim artık bunu çalalım. Çünkü ayıp oluyor. Çünkü her şarkıyı reddedildi. Bu şarkı abi, Falco'dan sonra güzel gitti.
Gidecek daha gitmedi. Fakat şunu da ben sayın dinleyenlerimizle paylaşacağım. Çok büyük bir sansür mekanizması çalıştırıyorsun. Sayın dinleyen buradan size şikayet ediyorum yani, Gökhan Ataman'ı.
Bu radyo karavan sansürsüz diye aldanmayın. Burada sansür var ama şarkı
var. Ağababası var. Abi şöyle ben Peter Gabriel'den şunu çalalım diyorum. Kendisi yok efendim Genesis'ten I Can't Dance'i çalalım diye böyle ortada.
Ha şöyle yine bir çıkış noktası şeyse onu yakalamaya çalışıyorum. Sonuçta sana da şans vermek istiyorum. Ama Peter Gabriel'in birçok şarkısı bizim programın temposuna Sledgehammer dışında hiçbir uymaz. O kadar da iddialıyım bu konuda.
Ya hayır canım o kadar emin olma uydururuz.
Uyduralım bakalım bir sonraki programda. O zaman şimdi Greg Kin Band'den gelsin Jeopardy. You're running.
Yetmez bu kadar.
50.000. Al. Ne susuyorsun? Cevap ver. 60.000. 70.000. Cevap versene. 75.000. 75'ten bir kuruş fazla vermem.
Paranın miktarı değil, ağırlığı ilgilendirir beni.
Öyle mi? Niçin?
İğrenç suratınıza çarptığım zaman biraz olsun acıtması için Hulusi Bey.
Paranın ağırlığı daha önemli. Yüzüne atmak istiyorum parayı.
Evet Gökhan Ataman, bana kaç kilo para vereceksin?
Niye bunu girdik Eşref?
Çünkü Zeki Müren'in doğum yıl dönümü.
Doğum yıl dönümü?
Evet.
Evet, 6 Aralık 1931. Yaşasaydı şu an 85 yaşında olacaktı.
Evet.
65 yaşında ölmüş ya.
Genç.
Genç. Abi kilo.
Kilo.
Kalp.
Kalp.
Kilo fena yani.
Tabii. Bir canlı evet. Yayında öldü hatırlıyorum ben.
Evet evet, canlı yayında fenalaştı TRT'de.
Fenalaştı evet.
Yani tabii onu o halde oraya getirmek, zorlamak.
Tabii ya.
Çok kiloluymuş çünkü. Çok yani. Kilolu ve zaten kalbinde sorun varmış.
Aynen.
Ha tabii yani orada o şeyi yaşamasa belki evine döndükten sonra veya hiç İstanbul o yayına gelmese evde belki bir hafta sonra kalp krizi geçirecek.
Ya herhalde bilemez. Tamam, o kadar
yani evet. Ama tabii yine de onun programı davet eden programcı olmak istemezdim ben.
Ya evet. Bir de hani Falco'ya dedik ya 42 falan. Düşünsene ya Zeki Müren öyle Amadeus gibi 35'te, Falco gibi 42'de ölse ne kadar eserden mahrum kalacaktık.
Evet.
Gerçi öbür türlü de kaldık yani. Yani çok saçma oldu zannediyorum benim konuşmam ama sözlerimi abi geri alamıyorum.
Şeyi kabul edelim yani evet. Çok güzel bir sesi var, çok güzel bir Türkçesi var. Gerçi bir kısım bunun Türkçesinin oynanmış olduğunu söylüyorum. Ben o konuda çok
nasıl
yetkin
oynanmış
değilim. Yani Türkçesini çok beğenmeyen bir kitle de var azınlıkta olsa.
Ben hiç o kitleden değilim.
Ben de değilim.
Ben hiç değilim.
Bir de şimdi bak bir de şöyle düşün mesela. Bunu sanat güneşi diyoruz ya biz buna.
Evet.
Yani bu 31'de doğmuş. Bunun en popüler zamanları işte 60'lar 70'ler. Zeki Müren olduğu zamanlar. Ve Zeki Müren kimliğini saklamadan Zeki Müren olduğu zamanlar. Yani evet. Böyle eteklerle böyle şey onun Kuşadası'nda bir konseri var. Böyle parlak altın kaplı eteklerle evet. Belli ve topuklu şey çizmelerle falan çıkıyor. Şimdi olabilir miydi öyle?
Şimdi mümkün değil.
Dolayısıyla şimdi bak bu adam yani 30'lu 40'lı yaşlarını şimdi yaşıyor olsa kendini ifade edemezdi bu kadar.
Ya herhalde. Değil mi? Bir de bak sonda çalacağız diye planladığımız bir şarkı var. O şarkıda şöyle bir söz var. O benim çok dikkatimi çekti. Kimsesizlerin kimsesiziyim kimsesizim diyor.
Evet.
Biz şu an çünkü kimsesizlerin kiminin bu hükümranlığında yaşıyoruz. Onun için hiçbir bok mümkün değil artık.
Aynen yani 11 sene Maxim Gazinosu'nda aralıksız sahneye çıkmış. Londra'da Royal Albert Hall'la Royal Albert Hall'da konser veren ilk Türk sanatçı.
Ya.
76'da.
Sen ne diyorsun?
Abi 76'da biz bırak oraya gidemiyorduk bile yani. Tamam yani bunlar şimdi her şey çok daha kolay ama.
Bir de çok yönlü bir sanatçı abi. Kendi kostümünü tasarlıyor, evet. Sahne dizaynını tasarlıyor.
Beste yapıyor, beste güfte. Evet. Yani sözünü yazıyor. 300'e yakın şarkı bestelemiş.
Dün de...
Ve de sözünü kestim böyle Acem Kürdi makamında, Nihamet makamında, Kürdi Lijazker makamında. Yani envai çeşitli makamda şarkı bestelemiş.
Kürdi Lijazker çok güzel bir makam bu arada. Ben çok severim. Dün değil evveli gün Standart FM'de Metteler bir programını yaptı.
Öyleymiş, ben onu kaçırdım ya.
Güzeldi. Orada tabii bazı şeylere değinmediler. Biz şimdi değineceğiz.
Nedir?
Onların konsepti icabı. Onlar hani hakikaten tarihi yönlerini falan filan sundular. Bulursanız podcast'ı vardır herhalde orada dinleyin. Biz mesela daha değişik bir yönünü de ortaya koyabileceğiz bu programda. Mesela rahmetlinin bir lafı vardı. Ben kılıç gibisini severim.
Kılıç gibi olacak.
Kılıç
dediğin kılıç gibi olacak.
Yani böyle bir çok meşhur sözü oldu. Ki vardır bence.
Tabii şimdi bunu söylemiş olabilir. Çünkü özel hayatı hep şeydi. Yani inkar etmiyordu. Yani yalanlamıyordu ama açıklamıyordu da.
Tabii ama yani, Bodrum'daki aile hala anlatıyor. Mesela yattayken böyle kıyıda yürüyen birini görüp şu kimmiş getirsenize bana bir bakayım falan diye.
O yüzden paşam.
Paşam. Aman paşam yapmayın paşam.
Ama kadınlarla da yani Ajda Pekkan'la ilişkisi
tabii.
Olduğu söyleniyor.
Tabii.
Dönemin böyle ünlü astrolistleriyle solistleriyle ilişkisi olduğu söyleniyor falan.
Ya zaten bizimkisi hani bir renk olsun böyle halk arasında abi, söyleniyor. Yoksa güneş abi güneş.
Hiç önemli değil. Yani cinsiyeti cinsel durum
hiç önemli. Yani hiç. Biz orada yani bunu Zeki Müren'in onun üzerinden okumuyoruz. Onu, tamam. Bu sadece şey yani magazinsel bilgi onu verirken evet, ama evet. Şunu da altını çizmek lazım. Bu kimliğiyle şu devirde bu kadar özgür davranamazdı. Kendini ifade edemezdi maalesef.
Abi
bunu iyi bir şey olarak söylemiyorum yalnız.
Bu devirde dediğin o kimlikle değil, hiç kimse bir kimlikle şu an hareket edemiyor. Ancak jöle yapacaksın, yalayacaksın yani başka türlü.
Ama. Aynen, aynen. Yani öyle bir durum da var. O anlamda o anlamda bunlar aslında şey, yani devrimci sanatçılar bir yandan.
Tabii.
Zamanında Bülent Ersoy da öyleydi, şimdi değil. Şimdi değil. Bu Ferdi Özbeğenler falan, bunlar devrimci adam insanlar aslında. Tabii. Yani onun da mesela Ferdi Özbeğen çok şeydir, kıymetini bulamamış bir adamdır aslında. Çok böyle pırıl pırıl bir sesi vardır.
Abi müthiş.
İyi müzisyendir.
Yani ikimiz de çok seviyoruz. Ben bayılıyorum. Ferdi Özbeğen bir de mesela ben Kadıköy'de Akmar Pasaj falan dedik. Zihni'de onun bir şeyini gördüm, planı. Keşke sırf o yazısı için alsaydım. Çalınabilecek halde değildi pek. Ondan sonra şey yazıyor abi içine. Yani hiç de kimsenin bilmediği bir plak ve çok eski. Diyor ki işte Avrupalı orkestraları şey yaptık, araştırdık ve kendimize o düzeyde, o sound'da bir orkestra kurdum ben sizin için bu albümde falan diyor.
Evet.
Ya
evet,
bunu
evet.
Kim araştıracak abi? Aynen, yani aynen. Senin bazıları Ferdi Özbeğen'i şey gibi zannediyor. Hani Ümit Besen
piyanist
falan.
Şantör.
Ha, piyanist şantör.
O yüzden değil çizdim işte. Altını. Değil işte. Yani değil. Sonuçta öyle bir etiketi var. Bir piyanoyla zaman zaman bir klavyeyle sahneye çıkıyor tabii evet, ki ama ha. Sonuçta etiket olarak çok uzak değil oradan ama yani ürettiği ve yazdığı şeyler oradan çok uzak tabii. Yani aynen. Onlarla çok alakası yok. Yani aynen. Bir alın bir planı dinleyin, bir şarkısını dinleyin. Orada ciddi bir düzenleme bir şey var.
O bu tıpkı Ajda'nın yaptığı gibi Batı müziği eserlerini çok güzel söylüyor Türkçe sözlerle. Evet, Ajda'da bakma. Ajda
da magazinsel yönünden dolayı çok hor görülür ama çok güzel bir sesi vardır onda.
Herhalde canım.
Tabii kesinlikle yani.
Yani şey bir de hani hakikaten bir akşam rakı masasını kur abi. Çok. Fazla da bir şey istemez. Siyah zeytin, peynir. Abi şu üçlüyü sabah kadar dinleyeceksin. Ferdi Özbeğen, Müzeyyen Senar, Zeki Müren.
Evet.
Ben bunu bu üçlüyü isterim abi.
Aynen.
Aynen.
Çok dediğim gibi çok özel insanlar. Yani varacağınız yer orası aslında. Biz de mesela şimdi gençken daha sert müzikler dinledik. Hard rock dinledik, metal dinledik. İşte blues'a gittik falan.
Gençken.
Tabii.
Yani sen kendin hesabına kurdun.
Ama artık şey gereği...
Bir, ben hala dinliyorum. İki, gençiz.
Hayır, hala dinliyoruz da. O zamanlar şimdi o yeni yetme şeyiyle türküleri ve bu tür şeyleri reddediyorduk genelde.
Herhalde canım, aynen.
Bahsettim
aynen.
Tam olarak o
tabii,
aslında.
Tabii o var.
Bunların değerini 30'lu yaşlardan sonra anlıyorsun.
Kesinlikle.
Yani bunun tabii yani rakı sofrasında oturmakla da alakalı. Önceden barlarda falan takılırdık.
Yeah.
Yani sadece o değil tabii de yani... O anlamda önemli insanlar yani dinleyin edin. Ben şeyine bak o kadar şeye giderim Bodrum'a. Uzun uzun da kalırım. Daha bir kere evine gitmedim bunu. Evi bunun müze haline getirildi
evet,
biliyorsun.
Yeri de ilginç bir yerde.
Evet çünkü Kültür Bakanlığı bağışlamıştı. Hmm. Bu yaz inşallah gideceğim evini ziyarete.
Fakat şeyi ziyaret etme fırsatın oldu mu? 3-5 sene evvel bunun Zeki Müren'in kendi tasarladığı kıyafetleri hatta dokuttuğu halıları kendi desenleri
İstanbul'da
yapıldı sergi. Evet, ben gittim.
Gidemedim ona. Sen gittin hatırlıyorum onu.
İki kısım yapıldı. Bir karşıda bir öbür karşıda. Yani İstanbul'da iki yaka olduğu için ikisine de gittim.
Bu arada şeyi de zorluyor şey yapalım. Desen okumuş Zeki Müren.
Yani desen
o,
evet.
O yeteneği de oradan geliyor. Evet. Desen okumuş.
Sahilde bir yerde nerede? Evet. Mimar Sinan'da okudu galiba.
Evet.
Ondan sonra Safir Çarşısı'nda da bir Balmumu heykel var. Reklamı mesela Zeki Müren'in şeyi. Safir maalesef çok sevimsiz bir AVM'miz.
Çok sevimsiz.
Aşırı sevimsiz. Fakat sırf Safir'in kenarından geçerken girip o Zeki Müren Balmumu heykelini görün. Hakikaten çok etkileyici. Müthiş bir ses abi. Böyle bir şey kesinlikle. Olmaz yani.
Ya işte yani sanatçı tanımını dolduran insanlar bunlar. Yani kesinlikle. Şimdiki gibi yani şarkıcı diyorsun, yorumcu diyorsun falan ama yani oyunculuk yapmış, elbisesini tasarlamış, beste yapmış. Bir de dediğim gibi besteleri envai çeşit makamda yapmış bunları yani. Şey değil yani. Tamam. Böyle hani yeni zaman besteleri gibi şey telefona melodiyi okuyup birisine onu çözdürmemiş notalarını. Tamam mı? O tür şeyler var. Tamam
şey,
mı?
Tamam mı? Abi tamam mı? Tamam mı? Geçen bizim Faccio balık restoranı biliyorsun gidiyoruz orada Serkan. Oraya gittiğimizde Serkan'la şöyle bir yürüyorduk. Ondan sonra Ümit Türütler, Şafaklar da falan oradaydı. Onlarla karşılaşmak üzere sahilde yürüyoruz.
Serkan dedi ki bak dedi Halit Kıvanç geçiyor dedi. Şimdi ister misin Halit Kıvanç'la Zeki Müren'in bir arada olduğu bir TRT arşivinden?
Aa, yapalım mı onu?
Gidelim TRT'ye konuşalım. Diyelim ki bize böyle bir
hazır,
şey.
Hazır ben gittim konuştum.
Hadi be.
Buraya gelip
bana sürpriz mi yapayım?
Sana sürpriz yaptım. Yolumun üzerinde de konuştum.
Peki. Aynı böyle dedin değil mi?
Aynen.
Ya bizim bu Eşref bizim, geçen yürümüş
bizim,
olmalı.
Bizim bir afacan var dedim.
Afacan. Ait.
Evet, o zaman şeye girelim. Bu Halit Kıvanç'la Zeki Müren'in Halit Kıvanç bir televizyon programında canlı yayında Zeki Müren'e bir tekerleme okutuyor.
Hadi bakalım.
Onu o adam onu öyle bir okuyor ki yani
onu yani evet. Bitersiniz diyorsun.
Söyleyemiyorum yani şekere mekere tıkırım kırma.
Bu arada ben dedim ya şu üçü dedim. Ferdi Özbeğen, Müzeyyen evet. Senar, Zeki Müren. Üç.
Dört?
Dur. Üç.
Yıldız Tilbe.
Dört. Bozma. Üç. Üçü ikiyle çarp.
Altı.
Altı tane yemeyecektik abi.
Çok oldu. Peki Yıldız Tilbe'nin evet. Mesela şeyi evet. Songül Karlı.
Abi tekere mekere.
Güzel memeleri.
Tekere mekere diyorum ben.
Evet.
Hadi bağla tekere.
Bak şu bir kural. Bunu bir kere prensip edinelim. Bir şey anons ettikten sonra geri dönmeyelim.
Niye?
Mutlaka girelim. Çünkü yani anonstan sonra tekrar konuşma başlayınca tavsiyoruz abi. Olmuyor. Tamam. Yani programı bir yere getiriyoruz. Tırnaklarımızı kazıyarak ondan evet. Sonra peki. Songül Karlı'ya falan gidiyor abi. Gitmesin listeliğe.
Songül Karlı'ya ben mi geldim abi?
Beraber geldik.
Hadi canım. Beraber geldik. Geleydik iyiydi. Tamam.
Ya bu oldu değil mi? Beraber geleydik iyiydi oldu yani.
Abi tekere mekere yapalım tekere hadi. Bırak bence tekereyi.
De. Bence de evet. Şimdi tekerlemeyi dinleyelim. Kapanış için geri döneceğiz.
Sizlere de saygıdeğer seyircilerimiz ve değerli konuklarımız programımıza ilginizden ötürü teşekkürlerimizi sunmak istiyor ve kapatırken diyecektim bir kısa sözcük ne dersiniz?
Ben kısa sözcük taraftarı değilim. Bu güzel programı uzun bir tekerlemeyle kapatalım diyorum. Siz ne dersiniz?
Hangisi olur acaba?
Efendim Türkçedeki en uzun tekerleme belki bu. Yalnız daha önce arzu ederseniz kıymetli seyircilerimize tekerlemenin içinde geçen sözcüklerin bazılarını izah edelim.
Evet dinliyorum.
Şinik.
Şinik bir ölçek.
Evet bir ölçek. Şinik bir ölçek. Kekere mekere.
Kekere mekereyi duyduğumu bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum aslında.
Ben de duydum ne olduğunu görmedim. Zannediyorum ki kuş yemin evinden bir bitki veya bitkinin tohumuymuş efendim.
Evet.
Bir de boz ala boz başlı pis porsuk var ki tarlalara çok zararlı bir muzır bir hayvan.
Adı üstünde.
Adı üstünde. Evet.
Evet.
Tarlalara dadanıyor ve yerle eksan ediyor. Bir temennim var şu anda. Bu canım programımıza, sarmaşığımıza dadanmasın.
Katılıyoruz. Evet. O zaman dinliyoruz bu uzun tekerlemeyi.
Peki efendim. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala boz başlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozala boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuk diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuğa demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuksun? O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuksan ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şimdi kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsukum demiş. Oh.
Doğrusu hızlı konuştuğunu sanan bir kişi olmama rağmen ben denemeyi dahi düşünmeyeceğim.
Estağfurullah.
Düşünmeyeceğim ve saygıdeğer seyircilerimize sarmaşıkta yeniden birlikte olalım diyeceğim. Hoşça kalın.
Hoşçakalınız efendim.
Neydi? Şu tekere mekere boz başlı porsuk muydu?
Abi acayip bir şey.
Ben mavi ekran verdim o arada yalnız.
Direkt mavi ekran ha. Direkt mavi ekran. Bir de baştan eyvallah. Açıklıyor ya şu ne demekmiş.
Neyse
ne
Zeki Paşa'yı da andık.
Tabii canım.
Son düzlük. Ne diyorsun Eşref?
Son düzlük. Ben şey diyorum ya. Geçen ne zaman? Dün başladım okumaya. Nick Cave'in bir eserini ben okumuştum. Neydi adı? Bunny Munro'nun ölümü.
Ne?
Bunny Munro'nun ölümü. Aklıma şu geldi. O kadar güzel ki de bir şey yazdım oraya. Okuyamadım da onun için soruyorum. Abi Bunny Munro'nun ölümü o kadar hoşuma gitti ki yani
tarih boyunca bir sürü kitap okuyorsun ya.
Tarih boyunca.
Tarih boyunca.
Hayatın boyunca desene.
Tarih yazının icadıyla başlar oğlum.
Abi, tamam şimdi, da sen hayatın boyunca bir sürü kitap okuyorsun. Tarih boyunca
senin hayatın boyunca okumuyorum. Kendi hayatım boyunca okumuyorum.
Tarih boyunca değil işte yani.
Tarih boy. Oğlum tarih benim varlığım işte zaten. Var ben yoksam yokum yani. Ki. Bak çok güzel bir yere geldim. Ben yoksam bana ne oğlum? Ben yoksam yok.
Varoluşçuluğa girelim.
Varoluşçuluğa girelim.
Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre.
Evet. Evet buyur.
Ha ne diyeceğim? Banemuro'nun ölümü abi okumayan varsa okusun. İnanılmaz güzel bir eser.
Kim ve yazdı dedi?
Nick Cave. Nick Cave. Nick Cave.
Nick ne?
Nick Cave. Evet abi.
Bir söyleyeyim mi? Ulan adam tekere mekere 10 dakika ceylan gibi şakırdı, sen şimdi Nick Cave diyemedin.
Nick Cave abi.
Nick Cave tamam
evet,
peki.
Evet böyle söylenir bu. Ondan sonra aklıma şey geldi. Olacak? Acaba hani dedim en sevdiğim 3 kitabı saysam. Mesela bu kesin girer Barney Munro'nun ölümü. Şeyi soktum. Henry Charrier'in Kelebek. Ondan sonra şey aklıma geldi çocukluğumdan. Pay Sokağı Çocukları.
Oo.
Acayip
beğendim. Kahveyi yere ha. Bıraktım.
Bırak. Pay Sokağı Çocukları çok güzeldi.
Portakal acı.
Oo, şeker portakalı mı?
Şeker portakalı tabii. Portakal ağacı nereden çıktı?
Ya ağaçtan yetişiyor, o da doğru. Gelişinden puan verdim sana. Sen şimdi işte ve eşek dedim, aklıma sen geldin. Ve eşek meleği gördü abi. İkinci kitabına başladım da. Sen mesela bize söylesen sevgili Gökhan Ataman. Var mı böyle bir çırpıda aklına gelecek bir iki? Ulan şunlar benim hayatımda çok önemlidir. Şu roman veya işte kitaplar zarsur.
Müzik grubu.
Müzik grubu.
Ha.
Kitap dedik oğlum.
Kitap dedin.
Yani mümkünse kitap.
Abi çok ilginç. Ben şimdi
Cin Ali, Şeker Portakalı.
Yok.
Sen orada kaldın diyorsun. Pay Sokağı Çocukları.
Şimdi kitabın ismini bulmaya çalışıyorum.
Çocuk
da.
Çocuk kalbi deme.
Şimdi abi dönemsel benim mesela şeydir yani kitap veya müzik dönemsel olarak bir şey hatırlattığı için böyle bir milestone olmuştu hayatımda. O yüzden mesela Şeker Portakalı çok önemlidir. Adını hatırlayamadığım bir casus romanı okumuştum. Doğu Almanya'da geçiyordu. Bir trende. Ama adını hatırlayamıyorum. Kitabı da bulamadım. Annemin evinde okumuştum. O çok etkilemişti beni. Paul Auster'ın Cam Kent'i okumuştum mesela.
Paul Auster. Evet.
O da çok etkilemişti. Hikayesini biliyor musun?
Paul Auster benim bayağı okuduğum bir yazardı üniversitedeyken. Hatırlamıyorum. Anlat.
Cam Kent bir üçleme. Ondan sonra bu şeyin hikayesi çok ilginç. Bir adam bir gün evinde otururken yazardı galiba bu adam. Ha. Telefon çalıyor. Birisi bunu şey olarak arıyor. Özel dedektif diye arıyor bunu.
Ha.
Bu da sanki öyleymiş gibi görevi kabul ediyor ve birisini izlemeye başlıyor.
Allah Allah.
Tamam mı?
İlginçmiş.
Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam, hatırlıyorsam düzeltin beni çünkü çok oldu ben bu kitabı okuyalı. Ve bir süre sonra o adamı izlerken sokakta yaşamaya başlıyor.
Niye? İzleyebilsin diye.
Evet.
Vay be.
Sonra eski hayatı kayboluyor bunun. Geriye dönüyor, evinde başkası yaşıyor falan filan. Böyle tuhaf
Allah
bir hikaye.
Allah Allah. Vay ilginç. Ay Sarayı'nı okumuştum ben.
Onu okumadım. Bu ama üçlemenin devamını okumadım ondan sonra.
Ay Sarayı da belki o üçlemedendir ha.
Olabilir.
Bak gördün mü?
Cam Kent New York üçlemesinin bir parçası. Hatta ilk kitabı muhtemelen. Evet bak şimdi özetini de benzer bir şey
peki söyleyeyim. Senin için şey diyorlar. İpek Ongun'un Bir Genç Kızın Anılarını o seriyi çok takip etmişsiniz.
Yok. Bir de mesela şey vardı çok ilginç. Kafka'nın Değişim.
Ha evet.
O da mesela dönüşüm. Özür diliyorum dönüşüm. O da böyle yani bir adam bir sabah uyanıyor hamam böceği gibi sırt üstü dönüyor falan. O da mesela benim şeydir unutamadığım sahneler vardı kitapla
evet,
ilgili.
Abi. O odanın içinde dolaşması, evet, ailenin ona yaklaşımı.
Evet. Oğlum, evet. Gittiği zorlaması falan böyle.
Kitap okumak da seks gibi. Böyle yaptıkça yapasın geliyor. Yapmadıkça da unutuyorsun, uzaklaşıyorsun. Yani
kesinlikle.
Kitap okumak inanılmaz güzel bir keyfi var ya.
Evet yani.
Hani diyeceksin ki seksin yok mu? O da öyle ama. Ha şimdi kitap okumayı anlatıyoruz. Onu anlatmıyoruz diye. Tamam mı?
Bu arada şeyle şimdi bu Cam Kent'le ilgili Paul hikayenin kahramanı orada şey yazar.
Ha.
Dedektif romanları yazıyor.
Tamam.
İlk telefondan sonra ikinci telefonda o
aradıkları kişi olduğunu söylemeye karar veriyor ve hikaye öyle başlıyor ondan sonra.
Güzel abi.
Değişik.
Merak ettirdik yeterince. Fakat okuyun. Barry Monroe'nun ölümünü de okuyun. Abi inanılmaz güzel.
Şeyi gerçekten. Dönüşümü mutlaka okumuşlardır zaten Franz Kafka'nın.
Okumuşlardır büyük ihtimalle.
Bir dediğim gibi bir de Dan Frank'in bir kitabı vardı Aldatma diye.
Hı.
Orada bir çiftin hikayesini anlatıyor. Çocuklu bir hikaye. O da niyeyse bilmiyorum. O da ben muhtemelen lise yıllarında mı okudum kitabı? Nerede okudum? Muhtemelen yazarın adını doğru hatırlıyorum.
Peki sen yani buradan şunu mu anlamalıyız sevgili Gökhan Atan? En son lisede mi kitap okudun sen?
Hayır. Yok. Nedense bu kitaplar benim hafızamdan silinmedi.
Ben de onu diyeceğim. Galiba erken dönem okuduğumuz kitaplar daha hafızamızda kalıyor ya.
Dan Frank değil bu arada yalnız. Bulamadım adını. O kitapta da şöyle bir şey.
Boş ver. Peki şeyi senin mesela eskiden okuduğun.
Ayrılmak. Pardon. Özür diliyorum. Aldatma değil. Ayrılmak Dan Frank'ın romanı.
Hı.
Bir şeyi anlatıyor. Bir karı koca ilişkileri monotonlaşıyor ve kadın ayrılmak istiyor ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Ve şey adam da kadını hala sevdiği için bu duruma razı oluyor. Yani gözümün önünden gitmesin de diyor. Yani aynı evde kalalım her şeye razıyım. Aynı evde kaldıkça kadın bir süre sonra kendine bir hayat kuruyor. Bir sevgilisi oluyor ama kim olduğunu söylemiyor ve evden onunla buluşmak için çıkıyor. Adam o sahne öyle bir anlatmış ki adam sevdiği kadının başka bir erkek için hazırlanıp güzelleşmesini seyrediyor.
Çok fena.
Niye bilmiyorum o sahne ben şey çok böyle öyle bir şey yaşadığım için değil ama çok şey etti.
Yani sevdiğin adam için evden makyaj yapmak çıkmak zorunda kalmadım hiç. Peki.
Yani toparlan ne ayrılmak Dan Frank dedim. Ondan sonra dönüşüm Franz Kafka dedim. Öteki ne dedin?
Sen hep ağdalı şeyler.
Paul Auster Camkent dedim mesela.
Evet ağdalı şeyler seviyorsun sen. Ağdalı şeyler mesela bacak.
E tabii futbolcu bacağı sevmedim doğrudur yalnız.
Rumeniye'yi bacağı ne yapayım? Böyle.
Kafam ya yine son düzlükte şey bak. Bak edebiyat konuşuyorduk.
Ne güzel konuşuyorduk
yani. Kardeşim. Edebiyat konuşuyorduk
yani. Yani o getirdin limonlu suyu şekeri karıştırdın cak cak ağdayı evet. Yaptın sürdün bacağı. Ondan sonra...
Ya ne güzel evet. Paul Auster dedik, Dan Frank dedik, ondan sonra kitaplara
Paul
girdik
Auster'dan
falan.
Paul Auster'dan Sir Ağda'ya geçtik.
Sir Ağda'ya geçtik ve diyorsun ki sen Ağda'lı seviyorsun. Hangimi sevmiyoruz arkadaş?
Şlops şlops. Mucuk mucuk. Tamam. Peki bir şey daha diyeceğim.
Tabii
son... Artık diyemeyeceğim galiba yani, ben.
Zeki Müren'i yani. Son anda bırakırsan olacağı bak. Senin yüzünden oldu. Zeki Müren'i son düzlüğe bıraktık olacağı bu.
Niye?
Kılıç gibi geldik biz de işte. Kılıç gibi olacak.
Kılıç gibi olacak. Dıt dedin kılıç gibi olacak.
Kılıç gibi olacak. Bip.
Peki.
Dediğin kılıç gibi olacak.
O zaman abi Zeki Paşa'yı çalalım gidelim yoksa
ben de gidelim. Fena zaten olacağız. Çok uzun bir program oldu. Bu boka soruyor.
Yani... Boka soruyor. O kadar güzel program yaptı. Gelip boka soruyor. Tabirini kullandı. Ulan insan kendi yaptığı şey
abi, korkarım olur. Zaten. Ben Tony ile konuşalım. Bizim programı biraz erken başlasın. Çünkü böyle, yani sonunda kimse kalamayacak. Uyuyacak herkes yani.
Aslında doğru lan. 9'da niye başlıyoruz ki abi biz?
8.30'da falan girelim
yani
ki.
Senle 7'de buluşalım. 8'de başlayalım.
8.30'da girelim. Ona doğru bitsin mesela.
8'de başlasın.
8'de başlasın.
8 ay değil mi?
Ben akşam namazını kılıyorum. Başlayalım o saatte.
Ha.
Neyse sonra kaza yaparım.
Kaza yaparsın. Çok fazla kaza yap.
Neyse evet. Bir kesim daha karşımıza aldıktan sonra evet. Bu problemi bitirelim.
Tamam abi. Hadi bakalım.
Güzeldi ama. Güzel kitaplarımı hatırladım falan.
Güzel. Sayemde.
Evet. O zaman Zeki Müren'den gelsin. En böyle Zeki Müren'lik şarkısı. Tabii. Çok daha güzel şarkıları var mutlaka ama bence en Zeki Müren'lik şarkılarından bir tanesi işte benim Zeki Müren. Bir son mesajın Eşref.
Kendini anlatıyor. Son mesajım abi hoşça kalın ya. İyi vakit geçirdik.
Evet görüşmek üzere haftaya.
Haydi.
Zeki Müren'den işte benim Zeki Müren.
Var. Dört yanımda tüm insanlar, sevgi dolu bir dünyam var. Dört yanımda tüm insanlar, dünya malı neye yarar? Dostluklarla yaşıyorum, dünya malı neye yarar?
dostluklarla yaşıyorum. Şiirlerde, romanlarda,
şiirlerde, romanlarda,
gelmiş geçmiş zamanlarda,
gelmiş geçmiş zamanlarda,
tamburlarda, kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum. Tamburlarda, kemanlarda, şarkılarda yaşıyorum. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla. Sevgilerden akışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla. Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Ben de sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Ne köşklerde, ne sarayda, ne dünyada, ne de ayda, benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum.
Şarkılara duyum seren, çilelere göğüs gelen. Şarkılara duyum seren, çilelere göğüs gelen.
Dertli gönüllere giren, İşte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren, İşte benim Zeki Müren. Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.